şey zaten, bizi gösterdi.
Önemli olan fikir, bilgi, data.
Şimdi acemi diyeceğim, onlara mı diyeceğim, gerçek diyecekler.
Ne acemi diyeceksin? Sana yıkıyorsun.
Acemi değilsiniz.
Ya acemiyiz sonuçta yani.
Ya acemiyiz.
Ya üçüncüyüm biz.
Ayak çekmek zorunda kalıyoruz bir şeylere.
Yani bir yazılımcı bile her şeyi bilemez sonuçta.
Evet. Bir de bu yaştan sonra bir okul işleri işte öğrenmek zorunda kaldık.
Bu arada çok da gençliyiz yani. Bir ömrün yarısını bitirdik sayılır.
Yes. İnşallah yarısıdır.
Ya inşallah yarısıdır tabii şimdi.
Şimdi başlayalım yine. Biz hiç planlama yapmıyoruz. Yani ne konuşacağız falan filan diye direkt...
Ya belli bir metnimiz yok.
Yani yok yok. Aynen. Şimdi direkt giriyoruz.
Fikrimiz bile yok giderken yani. Burada kamera önünde...
Ne görüyorsunuz şu an her şey falan. Bu anlık çıkan şeyler.
Şeyi konuşabiliriz. Ya bu nasıl yapılır, nasıl edilir falan, zaten bunları anlatan biz biliyorum. Bir tane kanal var, video var, şey var falan. Biz bunları değil de daha çok böyle hani dinlerken keyif alacağımız şeyleri konuşmak istiyoruz. Mesela konuşulmayan şeyler ya da konuştuğumuzda ya gerçekten bak bu da varmış, bu da vardı, bu konu da vardı ya çok doğru bir şey. Yani bunun konuşulması diyebileceğimiz konuları konuşmak istiyoruz. O yüzden hani nasılları zaten bulursunuz da biz daha farklı konuları dile getirelim istiyoruz sektörde. Aslında ben şey konuşabilirim. Sen evlisin. Sen evlenmek üzeresin.
Yolda.
Ben de dul mu dedim abi. Ben de başarmışım.
Ya en
tecrübeli. Erkek konuşmanı bilmiyorum.
En tecrübeli sensin.
Yazılımcıyla, bir yazılımcıyla sevgili olmak. Evli olmak. Bunu konuşalım. Buna başlayalım.
Yani bu iki tarafta. Hem bayan tarafından hem erkek tarafından aslında bunu hani izletmek lazım. Bayan tarafında zor olan şeyler var ama erkek tarafında şöyle bir şey var. Yazılım işi kafa rahatlıysa yazılmıyor. İşin içine de işte bir bayan girdiyse, bir gönül muhabbeti varsa ne oluyor? Kafa otomatikman uçmuş oluyor. Yani ben en azından kendi şahsım üzerim zamanım en verimsiz zamanlarıydı. Çünkü bütün enerjini başka şeye harcıyoruz.
Evlilik zamanları mı?
Yani. Yok, evlenmeden önceki zamanlar.
Evlendikten
sonra tabii şöyle de bir şey oluyor. O evlilik öncesi zamanlarda kaybettiğiniz zamanı daha da fazla kazanıyorsunuz aslında. Yani en azından benim açımdan öyle oldu. Tabii her zaman böyle olmayabilir, onu söyleyeyim.
Aslında bunu yazılımcıyla evli olan birine sormak lazım. Ya da sen aynen az öyle. Çok onların yaşadığı şey sıkıntıları biliyoruz yani. Bu sektörün kanayan yarısı mı diyeyim?
Ya kanayan yarısı, onlar için kanayan, bayanlar için kanayan bir
yarısı. Yani 10 bilgisayar başında oturan bir sözcüleri var, işte kocaları var.
Yani bir kıskançlık oluyor, bilgisayarı kıskanma hadisesi bir gerçek var da. Evliyseniz onu net söyleyeyim yani.
Gerçekten çok sıkıntılı süreç. Yani bir yazılımcıyla sevgili olmak, evlenmek falan yani. Yani basit şeyler de için doğanın değişini bozmayalım.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim, mesela basit bir tecrübe, otomotiv sektöründe çalışırken çok yoğun çalışıyorum, şöyle yoğun çalışıyorum yani. İşte sabah 8'de gidip 6'da mesai bitiyoruz, ben 8'e kadar mesai kalıyor şeklinde değil. Gece, gündüz 2, 3, 4, sabaha karşı 2, 3, 4, işte mesaiden çıkıyorsunuz, aynı gün içinde 3 kez defa firmaya gittiğim oldu, geldiğim oldu, gecenin uyandığım oldu. Tabii böyle bir hayatınız olunca ister istemez hem siz psikolojikman çöküyorsunuz hem de evlilik hayatınız çok kolay olmuyor. Hem o kişi için de çok kolay olmuyor.
Ya bir kere çok ilgi bekliyorsa, yani karşı taraf yani çok ilgi isteyen biriyse abi yazılımcı iyi bir seçim değil. Söyleyeyim yani.
İyi tabii, şimdi biz burada konuşuyorum. Yani özellikle kendi şahsım cümlelerini çok seçerek konuşuyorum. Bazı ilgilerim
için ben de çıkalım.
Sefa heyecanlı süper diye yorum yapmış bu arada. Bu sefer kaçırmadım. Şimdi bak.
Sefa kardeşim, bize işi ayarlatan yönetmen kardeşim benim.
Eline sağlık.
Yayından önce onu aradım, dedik hani bu ışık işini nasıl yapacağız, biz anlamıyoruz hiç. Hep sarı sarı ışıklar vardı o beyazlar.
Yazılar korkutur beni de demiş.
Bizim Sefa ile de bir deneyimimiz olmuş Kadıköy'de. Hatta beni dinleseydi muhtemelen şu anda çok farklı olurdu hayatı. Evlenmezdi falan. Bekar götürürdü diye düşünüyorum. Çünkü çok çalışıyorduk yani, çok çok. Gece gündüz yani orada, hatta bir tane koltuğumuz vardı şöyle, L bir koltuğumuz. Orada yatıyorduk, kalkıyorduk falan. Yani
aynı şekilde yaşadık. Ya sandalyede çok yattığımı biliyorum bu arada. Onu da söyleyeyim, tesisleri firmaya gittiğimde. bir sorun çıkıyorsa takip etmeniz lazım ama bu vardiya değişime denk geliyorsa onu analiz edecek kimse yok. Vardiya bekliyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Gidiyor dinlenme alanında. Uyuyorsun ya sandalyenin üstünde, gece 3.30.
Şeyde oluyor, otomasyon projeleri yapan bir yerde çalışıyorum. Orada öyle yani, makine kurulacak. Bekliyoruz, makineyi kuracaklar. Teknik ekip gelecek, işte mekanik ekip gelecek, kuracak. Biz yazılım açacağız. Yani şuraya kadar pisliğin içindeyiz. Ölü hayvanlar geçiyor kenardan. Yani bir parça takıp gideceğiz ama yani şey, hani orada çalışıyormuş kadar yaşamıştık onu yani.
Abi benim teknik koltukta, şöyle teknik koltukta böyle kafam da burada. İşte oturdum nerede bakıyorum. Yani hiçbir şey söylemeyeyim de. Şöyle uykudayken fotoğrafım var ya. Çekmişler böyle. Yani sigara böyle donmuş bir şey falan. Uyuyakalmışım orada peki. Dönen koltuğun üstünde.
Zor bir meslek.
Hatta Facebook'ta var.
Bundan işte o research projemizde yani alarm çaldı. Ben dedim ben telefon yiyecekti artık çöp oldum. Bir baktım şeydeyim. Yani yataktayım, ayaktayım. Önümde laptop, eller, bir el böyle kalmış. Biri düşmüş herhalde. Alarm çalıyor. Yani dedim başlayacağım şimdi alarmı da bu saatte dedim. Telefonu iyice dedim çöp oldu herhalde. Bir baktım dışarıda güneş var. Telefon 8 saat alarm çalıyor.
Normal insanların kalkma saati bu arada. Biz zaten o ayakta olduğumuz için.
Yani yastık olarak Samet benim omzumu, ben Samet'in omzunu kullanıyorum.
Evet, evet. Yani şimdi gerçekten hani bir süreçlerden geçiyorsunuz. Süreç içinde ve çok basit şeylerden geçmiyorsunuz. Çok kolay bir yol değil yazılım. Yani aslında her iş zor, her iş çok zor. Ama bu yazılımda ne varsa bu çok zor. Yani
ama şöyle
beni başa götürseler.
Yani, muhtemelen hiçbirimiz götürmezdik. Gösterseler. Yani bu tecrübeyle başa götürseler de büyük ihtimal ben bir fırın açarak ekmek yapıp satmak isterdim. Yani hayatta çok güzel böyle daha basit işler. Yani basit derken çok karmaşık olmayan, geceleri seni yönlendirmeyen, en azından saati sabit işler seçerdim.
Muhtemelen kurayım. Ben yazılım seçerdim herhalde. Ben arada mesela diyorum ya ben niye kurayım işte onu, niye kurayım?
Ya muhtemelen ben ticaretle uğraşırdım.
Evet, evet yani şans işlerini satardım giderdi abi yani bitti yani. Bitti bu kadar.
Ama
yani,
ardına, zor seviyorsun sonra ne diyeyim yani.
Bunun kapağı açılmıyor diye getirenler mi sen
sistemi? Yok abi ya utana götürmeye zaten ama bize çok farklı sorunlarda insanlar geliyor yani.
Emlakta para var diyorlar. İşte para tefecan.
Evet yani onu 40 yaşından sonra düşünüyoruz.
Emlak işlerinde evet.
YouTube'dan bir tane soru var. Daha önceki videomuza gelmiş. Onu da unutmadan ya bu videoda cevabını vereceğiz diye söylemiştik. Abi nasıl başladınız anlatır mısınız? Daha çok video çekin çok güzel demiş. Video blog 2 gün önce.
Yani nasıl başladık sen başla anlatmayı ister.
Sağdan gidelim sola doğru.
Yani nasıl başladım? Bir oyun oynuyorduk, online bir oyun, MMO, Night Online. Onu da baktık diye herkes böyle bir şeyler yapıyor. Daha o zaman işte ben 8. sınıftayım herhalde. Nasıl yapıyor dedik bunlar ya, nereden baksak hep Çinliler çıkıyor şeyin içinden. Hile yazıyorlarmış. Biz de o sırada hile yazmaya özendik. Yani daha ben hiç bilgisayarım olmamış o zamanlar, internet kafede oynuyorduk. Dediler ki C diye bir dil var, onunla başlayın, onunla yazılıyor bunlar. O tavsiye kim verdiyse zaten onu bir bulmak istiyorum, konuşmak istiyorum o kişiyle. Öyle başladım. C++'la girdim ben işin içine. Daha sonra oradan HTML'e geçtim. Oradan birkaç dille birlikte gitti. Bu sene 16. 17. seneme giriyorum galiba işte. Ama ilk girişim C++'da oldu. Sakın yapmayın. Eğer merak eden varsa...
Kamu spotu. Sakın C++'da yapmayın.
Ya neden C++ ki? Yani bana biri dedi ki büyük bir ihtimal bunun da haberi yok. Oyundan çünkü biri yazdı bana. Ya dediler ki böyle böyle yapıyorlar. İşte bu dille yazman lazım. Ya C# var, Python var,
bilmem. Biz Java esin var o zaman, VB var.
Yani daha iyi insancıl diller var. Neden C++? Ya ben mouse'u o dönem şöyle tutuyordum ya, şöyle oynayamıyordum.
C++'ın da bir havası var yani, C++'ın
ben C biliyorum dediğimde böyle ortamda havalar değişiyor.
Bu arada o hala geçerli yani, bir insan C++ biliyorum, bu işin mastering dediğinde ciddi havalar esiyor.
Ama evet abi, şimdi çok yüksek.
Yani. İşi yok, sektör işi bilenler hala o şekilde bakıyor ama tabii azaldı artık yani.
Ya ben 15 sene önce script yazıyorum dediğimde adam diyordu ki sen işte şey de yapıyorsun işte uzaya falan da gidiyorsun böyle o tarz şeyler yapıyorlar. İnanmıyorlardı yani hani senin yazdığına falan inanmıyorlar.
Ya o zaman C'ye şey bakıyor abi o zaman bak C yazıyor falan nasıl öğrenmiş ki
sizi? Sanki bunu bir insan üretmemiş. Yani gökte bir şekilde daha adamlıyordu.
Bakınca zevkli bir iş ama yani 13 yaşında öğrenince 14 mu? 14 bile değil ya 13 falan işte yani. 13 yaşında C ile tanışmak, C++ ile tanışmak çok değişik bir deneyim. Yaşamayın.
O yüzden de işte kütüphanelerde istediğin değişiklikleri yapabiliyor.
Ya şimdi de mesela C, C++ şey bakıyorlar böyle ama C++ ama şey bakıyor şimdi herifteki sabrı bak ya C öğrenmiş. Nasıl bir şey var bunda bir özgüven var falan diye bakıyorlar. Nasıl yazmış falan değil de nasıl dayanıyor C++'a diye bakıyorlar. Hala bir havası var yani. Böyle geçelim.
Samet Bey size alalım.
Ben nasıl başladım? Ben bir gün internette geziyordum. O zamana kadar hep önümde olan bir şey. O cursor'ın ok işaretinin el olması. Yani pointer olması. O zaman el olmasıydı benim için. Bir gün bir onun farkındalığına vardım, tamam mı? Böyle geldim linkin üzerine. El oldu ya dedim. Nasıl oldu?
Teknolojiye
bak. Nasıl oldu? Yani hep yapıyorsun onu ama o anda bunu yani bu nasıl oldu? Bu
nasıl olabiliyor? Nasıl değişiyor?
Evet yani bak şimdi oraya hiç bilmeyen bir insanın yerine gidip bunu o anda böyle farkındalığına ermen lazım anladın mı? Hani normal düz ok linke geliyor bunu nasıl anlıyor? Yani oranın link olduğunu nasıl anlıyor? İşte bunu merak ettim. Sonra işte buradayım.
Ya ben buradan aleti oynatıyorum, orada bir şey oynuyor değil de konu yani linke deyince el oluyor yani.
El olması daha iyi geçiyor.
Yani orada olması bile bir tek şey yani şaşırılacak bir şekilde.
Yani çok ilginç başladım ben işte hep merak ediyorum. Hep o nasıl oluyor, o oluyor ama bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye böyle katman katman.
Tabii bizim işte bu işlere başladığımız zamanlarda yani teknoloji Türkiye'de çok yeni daha gelmişti. O yüzden bizimkini biraz daha örnek almayacak şekilde olabilir şu an. Ben de mesela çok küçükken böyle elektronik cihazları sürekli içine açardım. İşte mesela bir radyo alırlardı, alırdık. Nasıl yapmışlar diye aşağı elektronik kanıtların içine bakardım. Böyle bir hastalıktı. Sonra bir akrabam işte 56K çevirmeli bağlantılı olduğu zaman. Bir
de
aynen o yönde hiçbir şey çok bir şey değişmiyor. Hala bakıyorum içine yani. Tabii şimdi biraz daha profesyonel bakıyorum. O zaman açıyorduk. Onu sekiz, bunu sekiz. Üstünde kod yazıyor. Bu ne lan ne iş görüyor diyoruz derken. Radyoyu da bozuyorduk. Çalışmıyordu yani. MP3'ü de bozuyorduk.
Bu arada Burak'ın kendi yaptığı 3D printerlar falan var. Bir bölümü komple o konuya ayırıyor.
Evet, çok yani, daha bir şey değil. Yani zor bir alandır. Uzun yıllar benim bilader de biliyorum zaten. Hı. O da bu konuda çok tecrübelidir. Sonra bir akrabam bilgisayar aldı İstanbul'dan. Bilgisayar da şöyle toplama bir bilgisayar. Böyle Philips'in tüplü monitörleri vardı. Orada gördük bilgisayarı. Yani dediğimde 56K çevirmeli bağlantı var işte. Telefon attı üstüne. Çevirip beni bağlantıydı, numaraydı. İnternete çıkıyorsun. Bir MP3'ü 3.5 MB'lik bir MP3 15-20 dakikada indiriyor. O hızlardan bahsediyoruz yani. O bilgisayarı görünce bu neymiş? Bir bilgisayar vesaire daha oyun kuruluyormuş. İşte bu neden? Bu daha böyle donanımla başladık. Sonra bir tane bilgisayar elimize geçti bir arkadaşımla. Yatay kasa bir IBM MMX300 işlemci. 16 MB RAM'li bir makine, 10 GB hard disk var.
Hocam o çok önemli bir şey demek.
Çok evet.
O çok önemli soru bir yerden gelmiştir zaten.
Sefa Efe Can yine. Ben bir soru sormak istiyorum. Yazılıma ilk girdiğiniz yıllarda ister istemez çok fazla görselle çalışmışsınızdır eminim. Peki o yıllarda görselleri gördüğünüzde hiç acaba işin biraz da görsel alanına mı geçsem dediğimiz oldu mu?
Emin olduk oralarına da geçtik ama yani eğer yazılım mesela şimdi Doğan bir işe başlıyor ben gözlemlediğim için söylüyorum bende de aynısı var. Abi sadece iş frontendse 10 numara tasarım çıkarıyor ama işin yazılım tarafı da varsa frontend eksik kalıyor. Yapıyoruz yapabiliyoruz ama hani ona zaman harcamak sanki hani sana ait olmayan bir işi yani hissetmediğin bir işi yapıyormuşsun gibi. Yani otursak mesela tam bir tasarımcı bir haftada harikalar yaratır ama biz onun yaptığının belki yarısını 2 haftada yaparız. Yaparız ama yani bir şekilde. Ama işte o sanki bizim ait olmadığımız bir iş gibi. Yani o iş bizim gibi gibi.
Yani özellikle evet, Turan'ın tarafına ben hiçbir zaman ait olamadım. Böyle yazdığım uygulamalarda hiç ön tarafa bakmamışımdır. Yani backend tarafı çok uğraştığım için. Hatta .NET'te yazdığımız programlarda yani butonu sürükler bırakırım. Şimdi uygulamalarda butonun ismini dahi değiştirmeyi unutuyordum. O sene ilgisiz ön tarafı yani. Ama çok iyi işler çıkartan arkadaşlar var. YouTube'da ben izliyorum. Özellikle Flutter tarafında. Yani adam bir tema yazıyor. Böyle hayran kalıyorum ama bende o yetenek yok yani. Ben backendçi bir adamım.
Geçen neyden bir örnek bir proje görmüştü. Adam Windows Phone bırakmış her şeyi. Windows Phone
yani bayağı ya, bir şey. Işte aslında.
Bir rengini değiştir dedim tabii.
Yok.
Yani. Şey de var ama mesela her şeyde görsel yüklemişmiyor. Yani çok güzel görsel şeyler geliyor ama yani orada aradığımızı bulamıyoruz mesela biz onu kullanıcı olarak kullandığımızda. Aradığımız bir şeye ulaşamıyoruz mesela. Tamam çok güzel görsel. Yani baktığımızda böyle hayran olacak sayfalar. Ama yani bir profil bulmaya çalıştığım zaman profil linkini 3 saat sayfada giriyor. Yani bunlar acaba bilerek mi yapılıyor sayfada
daha uzun tutalım diye. Yani Twitter'da ben bunun settings'i
kırptan... AVM mantığına benziyorum ben bunu biraz. AVM'den gidersin sürekli seni gezdirirler ya böyle. İşte artık sitelerde o şekilde ona gidiyorsun sürekli seni gezdiriyor siteleri.
Bir merdiven oraya koyuyorum, bir merdiven oraya koyuyorum, mecbur gezdiriyor.
Yani çok basit bir şey bu. Yani profil sayfası bu kadar yani.
Abi, yapay zeka bizi korkutuyor mu? Sefa Efecani'ne.
O yapay zekayı kodlayana bağlı kötü bir insansa...
Ya yapay zeka kendi başına bir şey yapma gibi bir olasılığı yok. Dediği gibi Samet'in de yani kodluyorsa kişinin tamamen niyetiyle alakalı bir şey. Hani şöyle bir durum çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Bu çok uçuk bir...
O konuda değil demiş.
Ha, bir kodla. İşimizi elimizden alır konusunda. Onu geçen yayında konuşmuştuk. Bir 50 senesi var diye ben düşünüyorum, sen düşünmüyorsun.
Yani çoğu meslekler alabileceğini düşünüyorum.
Yani bizden alamaz çünkü bu iş sorunları var, çok ciddi problemler var bu iş yaparken uygulamaları. Oralarda takılırsam mecbur bir insan müdahale eder yani.
Begüm İYİ diye biri girmiş, derin yazılım diye yorum attı şu anda. Begüm İYİ.
Merhaba.
Hoş geldin.
Yani alsa da mesleğimizi, yazılım mesleğini sonuçta o yapay zekayı da biri yazacak.
Ya ben şöyle söyleyeyim.
Bir şey yazacağız, bırakacağız diyorlar ya onlar sonra kendilerini çoğaltacaklar.
Yani çok öyle bir şey mümkün değil. O network kablosunu oradan çekip takacak biri mutlaka lazım olacak.
Çekilme kablosu var.
Güneşten enerjisiyle çalışırlarsa havayı karartmak zorunda kalıyoruz. Öyle bir sıkıntı
var. En son Matrix'e gidiyoruz bize bir şey takarlar.
Ya muhtemelen şöyle söyleyeyim. Biz göremeyiz yani o yüzden bizim için problem yok.
Madem bana yazılmayacaktı, niye yazılım okudu demiş Begüm. Cevabım var mı?
Kim yazılım?
Madem bana yazılmayacaktı, niye yazılım okudu?
Kim?
Yani...
Kim okudu?
Hasan Mezacı'yı biliyor musun? Onun bir şey olmasın şu an.
Sorunu çok kapsamını anlayamadım ama arkadaşımıza tekrar teşekkür ederim.
Yazılım bir şekilde çalışıyorsanız çalışma şeyimizi, kafamızın çalışma algoritmasını biliyorsunuzdur yani düz mantık. Neyse.
O yani çok duygular olsa giderim bir sıfır ödül vardı.
Sefa Efecan şey gibi oldu kamyon aksiyosu gibiymiş.
Kamyon aksiyosu.
Ya bu arada bunu kaydederim yani. Ciddi kafa yakacak bir cümlem olmuş.
Lazım olur yazarız birileri.
Aynen. Şimdi evet. Başa dönelim tekrar. Çok konuyu dağıtıyorsunuz. Buradan nasıl biz başkaları ne diyorlar ki?
Onlar zaten biz bir yandan giriyoruz. Nerede açıklıkçı biz de bilmiyoruz.
Şey,
ama doğal olunca öyle oluyor
işte. Yazılımcıyla sevgili olmak ya da yazılımcıyla evlenmek. Yani yazılımcıyla evlenen insanın çektiği çile.
Şöyle söyleyeyim yani. Evlilik çileğini söylüyorum. İki taraf için de zor tarafları var. Eşiniz sizin işinizi anlamıyor. Siz eşinizin o an bilgisayar başındayken ne hissettiğini anlamıyorsunuz yeri yeri. İki tarafta da böyle sıkıntılar olabiliyor. Bu idare de atlatılabilecek şeyler.
Yok idare bir noktadan sonra patlıyor. Tabii bu söylediğimiz hani sabah 10'da işe gidip işte akşam 6'da alıp çıkıp ondan sonra buradan şalteri kapatıp bir daha artık
yani çok
işi bir kenara bırakan olmuyor. Bu yazılımcılarla alakalı demiyor. Yani Benim tanımladığım sektörde iki tip yazılımcı var. Bir tanesi zaten işte öğrenen, yani işi yaparken öğrenen ve mesaili çalışan. Bir de mesai dışında da sürekli yazılım, yani bütün hayatı yazılım olan. Mesela bana yazma deseniz de ben gideceğim akşam açacağım o bilgisayarı, bir şey yapacağım. Yani hiç işim yoksa kendime bir proje yapacağım. Ama yazacağım yani, çünkü üretemediğim her saniye bana kayıp gibi geliyor. İşte bizim aslında yazılımcıyla evlenmek, yazılımcıyla sevgili olmak dediğimiz şey aslında bu. Yani bu tip yazılımcıları kapsıyor. Yani gerçekten sıkıntılı bir süreç ki özelleştirme de yapmak lazım. Yani
biraz onu o sıkıntıyla atlatabilmeleri için eşiniz bir fedakarlık yapıyordur ama sizin de yazılımcı olarak belli bir şeyleri feda etmeniz gerekiyor. Bu zaman olur. O an harcadığınız mesai olup bir şekilde düzene koyup o tehlikeli süreçleri atlatırsanız bir de her şey yoluna geliyor zaten.
Begüm bir şey soracakmış. Her yazılımcı hacker anlamına gelebilir mi? Begüm'den bir soru.
Yani değil. Yani hacker kavramı çok değişik bir kavram, bu arada onu söyleyelim.
Şu yüzden soruyorsun herhalde. Eğer bir yazılımcı beni hackleyebilir mi diye.
Aslında kelime anlamı olarak hacker yazılımcı anlamına gelebilir. Yani gerçek kelime anlamı olarak bu şimdi moda olan hacker değil de.
Şimdi siber güvenlik uzmanı diyorlar onlar. Hacker demiyorlar.
Aslında
evet. Yani, purple,
yani kafası çalışan herkes seni hackleyebilir. Onu soruyorsan eğer. Yani
hacker ki
yani yazılımcı olmasına da gerek.
Hacker ki şöyle bakmamak lazım. İyi bir programlama bilgisine sahip olması gerekiyor. Bir yanlıştır. Kişiyi iyi analiz ediyorsa, açıkları iyi tespit edebiliyorsa, gözlemleri çok iyiyse biraz da yani temel ve bir üst seviyede teknoloji ve yazılım bilgisi varsa bu adam sizi hackler.
Ya kötü niyetliyse de hackler. Tabii. Yani orada siz bir siteye login olurken tutar bir kamerayla klavye hareketlerinizi çeker. Yani hiç yazılım bilmesine gerek yok.
Hazır
yani.
Zaten günümüzde artık maşallah GitHub bu tarz hazır tool'larla kaynıyor.
Yok yani fiziksel olarak kamerayla çeker bir şey yapar yani yine hackler.
Yani hacklemiş kavram
yöntem söylemiş.
Şey değil yani sadece bilgisayar alanında değil. İnsanı da hackleyebilirsiniz bu arada.
Tabii.
Kelime, hackten kastım bir kelime oyunudur. Karşı tarafta istediğiniz bir cevap vardır. Ustaca birkaç cümle ve kelime kullanırsınız. Karşı taraf fark etmeden o an başka işle ilgileniyordur. Size bu cevabı verir ama kendisi de fark etmez. Bu da bir hackingtir. Ve ciddi hackerların kullandığı bir yöntemdir bu arada. Bu sosyal mühendislik alanına girer yani.
Eren Smash nickname'inize bayıldım. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederiz ama onu değiştirdik biz. Yani çok şey geldi, öneri geldi. Mutlaka ismi değiştirin dediler. Biz de değiştirdik. YouTube'da falan değiştirdik ama Twitch ilginç bir şekilde 2 ay değiştirilmeme zorunluluğu koymuş. Halbuki çok saçma değil mi? Yani ilk başlangıçta 2 ay değiştirdik.
Yani şey, yazılım insanı özgürleştireceğine daha çok kendi sistemine entegre etmeye çalışıyorum.
Aslında. Ama mantığını çözemiyorum. Yani ilk 2 ay aslında karar aşaması. Orada değiştirmeye izin ver, sonra ver.
Ya aslında düz mantığı budur bu şey.
Begüm demiş ki yani bunu zararlı anlamda sormamıştım demiş. Sefa Efecan YouTube'daki çok iyi isim olarak gerçekten süper demiş.
Teşekkür ederiz.
Bu arada hacking'in hepsi zararlıdır. Beyaz şapkalı hacker diye bir şey yoktur yani, bu bir saçmalıktan ibarettir. Yani çok ciddi şekilde bunu tartışabilir. Hacking yani kelime manasıyla bir sistemin açığını bularak bir insanın bir teknolojik cihazın, bir elektronik bir bilgisayarın açığını bularak onu sömürmek, ondan faydalanmak
ama diye. Zarar vermeye dedik. Zaten ona
ama zaten bak o açığı bulup sen onu sömürüyorsan zarar vermişsin demektir zaten yani.
Ama şey var yani sadece sömürmek amacıyla değil hacking. Yani şey de hacking, daha önce de söylemiştik bunu. Mesela Paul Graham'ın Hackers and Painters diye bir kitabı var. Orada Lisk ilgili birkaç bir şey anlatıyor. Yani kendi nasıl gelişti, nasıl o zamanlar sistemler ilerliyordu diye. Peki aslında gelen daha geniş anlamda, hatta gerçek anlamda şey olarak kullanıyor. Yani gene o anlama çıkıyor ama sömürmek değil de yani bir şeyden faydalanıp yeni bir şey yapmak. Mesela bir API'yi kullanıp ya da bir veriyi kullanıp başka bir ben servis yazdığım, web sitesi yaptığımda bu da bir hacking gibi oluyor aslında.
Algoritm açığı kullanarak
yapmak açık, şey değil. Açık değil yani. Biz hacking şey olarak bize yansıtıyorlar ya, girdim işte oradan datayı çaldım ve kapıcıyı yani
taktım. Türkiye'de genelde ve kapıcıdan
sizi çaldım. Şimdi
dataya dokunmadığınız sürece, sistemde herhangi bir veri silmediğiniz sürece bence bu zarar vermek değil. Açığı tespit edip de karşı tarafı bildirirsen maddi bir beklentim olmadı. Bence
ya bu şöyle bir şey.
Beyaz şapka dedikleri o işte. Yani hani
yani siz motosiklete biniyorsunuz, çok hızlı bir motosikletiniz var altınızda. Kask yok, gerekli koruma ekipmanlarınız yok ama 200-250 km hızlı yapıyorsunuz, bir yerde bir yere vuracaksınız. Hekim de böyledir. Bu işi öğrenirsiniz, ilk başta güzelce tecrübeli olduğum için de bu konuda bunu anlatıyorum. Bizzat şirketlerle karşılaştığım durumlar var, ciddi bir şekilde. İşin ilk başta böyle iyi niyete başlıyor. Sonra kişinin hayatının böyle daha problemli bir dönemine denk geliyor. Orada kişinin duygu karmaşasından dolayı saçma sapan hareketler yapmaya başlıyorlar. O yüzden bilgi tehlikelidir. Mümkün olduğunca nasıl desem bazı alanlarda az bilmek daha iyidir. Yani daha böyle üretici, daha insanlığın faydasına çalışmak daha mantıklıdır.
Beyaz şapka diye başlanıp sonradan şeye...
Bu arada hepinizi öğrenebilirsiniz, tecrübe edinebilirsiniz. Ama beyaz şapkalı biz iyiyiz profili yanlış bir profildir. Hacking kötüdür.
Yani hacking'in bir de siber güvenlik kısmı. Bir de mesela diyelim ki elinizde çok karmaşık bir sistem var, çok karmaşık bir program var. Program küçük bir tool yazdınız, bir araç yazdınız. Bu sistemi de hacklemiş oluyorsunuz siz zaten. Yani daha kolaylaştırdığınız işimi mesela. Yani ben bilgisayarda bir işlemi 10 adımda yapıyorsam, benim 1,5 saatimi alıyorsa ben buna küçük bir script yazıp, küçük bir tool yazıp da birkaç saniye indirdiyseniz bu da küçük bir hacking'tir aslında yani.
Ya arkadaşının
siber güvenliğin dışında
10 parmak klavye şey var. Hı hı. Adam bunu gitmiş, JavaScript kodlarında bir değişiklik yapıyormuş, incele yapıp. Hı. Oradan hızını milisaniyelere çekiyormuş uzun cümlelerde falan. Ve o listede ilk sıraya çıkmak için. Yani bunun ne abi, yani anlamı ne? Yani sen bunu niye yapıyorsun? Bırak sen o şey değil ki yani, sen onu o kadar saniyede mi yaptın bunu yapınca? Hayır.
Yani. Eren Smash demiş ki bence her ikisi de orijinal ve sizi yansıtan nickname'ler ama konuşanlar daha hoşuma gitti. Arkasından Begüm, bir saldırı programını hacklemek savunmak anlamına gelmez mi? Bu mantıkla sordum sorumu demiş.
Fişe çekiyor.
Yani saldırı programını hacklemek diye bir kavram yok aslında network ve aslında bu işin uzmanı networkçilerdir bu arada. O senin savunmanın uzmanı networkçiler de geçer. Network administration diye geçer. Savunmak yani karşı programı hacklemekle olmuyor. Maalesef öyle bir şey yok.
Saldırı anında zaten savunamazsın da ondan önce o sistemi ona göre yapacaksın. Yani ne bekliyorsun? Mesela gidip de atıyorum bir kuryemsi web sitesine 10 gigabit saldırı olmaz yani.
Yani kurguyu network şöyle kurar. Önce önüne bir sistemini alır. Benden ne isteniyor? İşte şu ağa bağlansın, bu ağa bağlanmasa şöyle kurallar oluşturursun. Network önce bu fiziksel cihazları konumlandırır. Sonra bu fiziksel cihazların konfigürasyonlarını yapar, firewall kurallarını yazar vesaire. Belli aralıklarla da beyaz şapkalı hackerlar, anlaştıkları kurumlar, şimdi Türkiye'de bu iş böyle ilerliyor, anlaştıkları kurumlar bazı ataklar yaparlar. Ama bu ataklar hiçbir zaman gerçek ve kötü niyetli bir hacker'ın yaptığı gibi bir atak değildir.
Değil abi, sen bir penetrasyon testine girdiğiniz sistem özellikle açık bıraktım. Mesela diyeceksin açık. Bulamadılar, yok öğretmenler.
Evet, bulamıyorlar. Onlarda da yok açık. Hatta o ilgili firma bunu bulamamasına rağmen biz raporladık şöyle bir açık var diye. Aslında bizim işimiz olmamasına rağmen. Çünkü biz orada gerçekten firma işini yapıyor mu diye küçük bir nüans bıraktık. Oraya da dikkat etmemişler.
Ya zaten tek bütün ya JavaScript içine mesela bir backdoor koyabilirsin. Çok oradan direkt yani çalıştırabilir. Tek tek JavaScript kodlarını
ya çok basit
lazım, bakmaları lazım.
Çok basit şey var aslında.
Bunları anlayabilen mesela burada
bir seçim var. Belli bir ölçüye kadar anlayabilen var ama daha çok genelde bunu kullanıyor zaten büyük şirketler bu konuda. A'da olan, yazılımda olan nasıl anlatayım onu? Anomalileri inceliyorlar. Yani mesela bir adrese saatte 3000-4000 istek geliyorsa buna 7-8000 istek geldiğinde bir uyarı veriyor. Yani bir anormallik var burada diyor, kontrol etmeniz gerekiyor diyor.
Ama bunlar şey herhalde botnet ataklarıyla alakalı.
Ya botnette de olabilir. Çok alışılagelmedik şeyler var mesela, istekler var. Yani hep girerken herkes index.php diye girmiş mesela adrese. Ama biri
tam
bir
indeksler atakları. Ama benim söylediğim şu, mesela binlerce, yüzlerce JavaScript dosyası var sistemde. Birisini inkubat etmemişsin içeriye ama öyle bir backdoor koymuşsun. Session abi.
Yani
bunu tespit edebilecek var mı? Yani dünyada hangi penetrasyon testi
yok? Testi? Öyle bir şey tespit edemezler ama o session'la mesela bir sorun olduğunda ya da işte o session'ı aldığında ya da almadığında oluşabilecek durumu tespit edebiliyorlar.
Tamam ama işte burada işte
aslında dünyada
aslında kodu alıp kimse test etmiyorlar zaten.
Aslında yani kodun test mantığı testi var. Dünyada SCP diyorlar buna. SCP standartlarında güvenli yazılım geliştirme metodolojisinin içinde yer alıyor bu. Yani güvenli yazılım geliştirmede de aslında bazı nasıl desem test usulleri var. Her birinin bir uzmanı var. O uzmanlar bu testleri gerçekleştiriyorlar belli döngülere sokarak. Ama detaylı olabilirler. Ben çok zannediyorum
çok projeler. Bu benim için tamam. Yani o dediğin standartlar benim için tamam. Ama diyelim ki ben işlerimi birine iş yaptırıyorum. Yaptırdığım kişi de gitti bir yere bir vektör bıraktı bu şekilde.
Ya bırakabilir. Vektör bulmak çok kolay bir iş değil bu arada. Yani adam,
yani nasıl
adam mesela şu ana kadar karşılaşımı. Şimdi şöyle çalışıyor network ekibiyiz. Aslında penetrasyon ekipleri de öyle çalışıyor. Belli bir yerden, belli dönemlerde zafiyetleri analiz ediyorlar. Belli firmaların hacklenme metodolojilerine bakıyorlar. Öyle bir tecrübe kazanıyorlar. Ya adam çok iyi bir kodursa biraz, bu arada hackerların network bilgisi çok iyidir. Bilmek zorunda zaten. A katmanları nedir? O C katmanları nedir? Bunları bilmeden hacker olamazsınız. Yani imkansız bir şey. Adam bakıyor, kodur. Aynı zamanda network bilgisi var. İyi de bir kodur. Çok yeni bir tekniği, çok yeni bir yöntem deniyor. Yani mesela o ana kadar backdoor lügatına dair girmeyen bir teknik. Bunu tabii penetrasyon ekibinin bulmasının çok imkanı yok. Onu bilen tek kişi var, onu yazan adam.
Ya penetrasyon tabii zehirli bir şey değil. Sihirli bir şey değil
tabii yani.
Yani.
Onlar da kendileri var, sürekli yenilerler.
Tuzlar da yapıyorlar da yani çok güvenilir bir şey değil.
Ya tuzlar da yapıyorlar, evet kitaptan yani çekiyorlar, bazı modifikasyonlar yapıyorlar da çok böyle kesin budur diyebilecekleri hiçbir şekilde raporlama yapamazlar yani.
Yani %100 tabii yapamazlar ama yaptırmadan da olmuyor. Yani büyük maddi
ölçüde şeyleri
görmezse yani, eğer mutlaka yaptırmaları lazım bence yani testleri.
Ne kadar az kişinin hedefiysem o kadar iyi.
Ya bizim yani ülkede bu işler bu arada KVKK kapsamında olduğu için, kişisel verileri korumak kapsamında olduğu için çok yüzeysel yapılıyor. Aslında derinlemesine kimsenin bir penetrasyon testi yaptığı yok. Devlet işte denetimlerinde uygunsuzluk bulmasın diye yaptıkları bir şey yani bu.
Yani ama ileride milyar dolarlık hatta şirket olmak istiyorlarsa ya da milyon dolarlık en azından. Yani tamam %100 sonuç vermiyor yani. İlla bir yerde bir açık olur.
Bu arada milyar dolarlık şirketlerde de bu süreç böyle yürüyor. Yani tamam.
Ama yine de yaptırmaları lazım.
Yaptırıyorlar yani. Ama kavramsal yaptırıyor ki yani. Koca şirketsin. Milyar dolarlık şirketler
ya var. Belli portları tarıyor. İşte açıkları kapattı.
Ya şimdi eskiden portları açıksız dışarı. Yani dışarı bir açıksa eskiden portumuz yani.
Şeyleri var mı? Facebook'ta benim bildiğim var. Google'da var. Sırf bu iş için ekipler var. Kendi ekipleri, kendi çalışanları. Devamlı orada aktif olarak çalışıyorlar. Yani böyle belli zamanlarda yeni test edin değil de devamlı bunları aktif olarak göz atıyorlar. Bir abonemiz var bu arada. Metallica TV yeni geldi.
Hoş geldin.
Eren Smeş'ten bir soru da, bir yorum daha var. Sizin muhabbeti görünce aklıma Lorem Ipsum kanalı geldi. Kadir Demirden'i izlemeyi seviyorum. Sizin de bu tarzda gitmeniz iyi bence demiş.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederim. Yani mümkün olduysa doğal biz. Yani gerçek hayatta neyse bu arada burada da şu an oyuz yani. Bir değişiklik yok.
Biz böyle oturup konuşuyorduk hep. Bir gün dedi ki bir yayın açalım.
Ya bir kamera koyalım şuraya ya.
Biz çok iyi tanıyorduk. Bir de yani biz ölünce bunlar da hep bu mevzularda gidecek dedi ki yayın yapalım bari. Bir konuları hani şey yapalım. Kayıt altına alalım falan. Öyle doldu. Bir anda karar verdik. İşte zaten ilk yayınımızı izlerseniz YouTube'da var. Çok kötü yani.
Harbiden çok kötü.
Da çok kötü.
İçerideydik. 10 dakika sonra dikkat telefonu takalım yayın yapalım yani.
Bu iyi anlamında demiyoruz ama bu da muhtemelen kötüdür.
Sefa Efecan yazılımı sadece şirketlerin açıklarını kullanmak için kullanan çok yazılımcı var değil mi diyor.
Var. Evet var maalesef.
Var. Yazılımcı mı?
Yani yazılım alanında da var. Yazılımcı olarak şirketlerin zafiyetlerini kullananlar da var. İşte belli dönemlerde ransomware virüsüymüş. İnsanların, firmaların database'leri, işte deep web dedikleri yerleri şu oradan çıkartıp kullananlar da çok var. Var yani.
Bu arada hack zaten yani bir karşılığı yoksa yapılmaz kimse şey için, yani bedavaya için.
Yani insanlığı ayrı şekillere karşı çalışması bir kavram yok yani.
Hırsızlık.
Adam işte bir ürün geliştiriyor, milyon dolarlık bir şirket. Benim açım ne diyor? Bir team kuruyor. O team diyor ki senin açım bu. Ama yarın öbür gün mesela o teamle o şirket arasında bir sürtüşme yaşandığında, ki bunda da çok şahit olduk. Bir sürtüşme yaşandığında, hoş bir ayrılık olmadığında o penetrasyon testini gerçekleştiren team o şirketin başına ciddi bela oluyor yani. Bu da aslında beyaz şapkalı hacker'ın, hacker'ların olmadığı anlamına gelir. Tamamen o anki menfaat, duygu ve düşüncelere bağlı bir olgudur bu yani. Şöyle düşünün, silahınız var, belinizde taşıyorsunuz. Normal, güzel gününüzdeyseniz hiçbir şekilde kimseye zarar vermezsiniz. Ama en ufak bir sinirlilik halinde, bir haksızlığa tahammüllük halinde ne yaparsınız? İlk önce silahınıza davranır. Her insanın verdiği reaksiyondur bu aslında.
Sizin daha önce çok iyi bir insan olmanız, hiç suç işlememiş olmanız suç işlemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yani savcının yanına gittiğinizde, ya ben daha önce hiç İşte hack yapmadım, benim böyle şeylerim yok dediğinizde sizin durumlarınızın değişebileceğini öngörüyor. Yani böyle bir gerçek var burada.
Tabii ona bakıyor zaten.
Şartlarınız değişebilir, değişmiştir ve böyle bir şeye kalkışmışsınızdır. Yani sakın hani...
Yani... Ya bu arada hack yöntemlerini öğrenmek, burada kötüleme anlamında konuşmuyoruz. Sadece ülkede olan bu yalanlara aldanmayın. Yani böyle bazı insanların da verdiği eğitimler, kurslar vesaireler var. Beyaz şapkalı hacker'ı yetiştiriyoruz diye.
3 haftalık kurs veriyoruz.
Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öğrenin, yazılımcıysanız, yazılım geliştiriyorsanız ya da networkçıysanız, IT'ciyseniz öğrenin. Bilginiz olsun. En azından teorik olarak nasıl yapıldıklarını öğrenin. Çünkü bu ciddi silahı belinde taşımak gibi.
Arkadaşlar zaten size büyük işler gelmez. Genelde arkadaşın Instagram işi gelir işte.
Yani evet.
Facebook'una ekleme işi gelir. Ya da birisi Instagram'ına kaptırmıştır. Onu geri alabilir misiniz gelir. O yüzden Türkiye'de zaten çok heves etmenize gerek yok o işlere. Ama yazılım yazılım merakınız varsa, yazılım öğreniyorsanız öğrenin peki. Çünkü kendi script güvenliğiniz, network güvenliğiniz, sunucu güvenliğiniz için mutlaka bilmeniz gerekiyor.
Ya zaten CSI bile bu standart sunmuş aslında. Güvenli yazılım geliştirme demiş. Siber güvenlik, operation diye bir şeklinde şimdi tam aklımda açılım var. Uluslararası bir standart. Orada güvenli yazılım geliştirme metodolojilerinde aslında size bunu anlatıyorlar. Peki nasıl olur, nasıl yapılır teorik olarak? Yazılımı nasıl koruyabilirsin? İşte bunun bir yönetim lisans tanımı vesairedir. Bu tarz şeyleri öğretiyorlar. Bu tarz eğitimler alırsanız yazılım alanında ciddi bir kariyer yapabilirsiniz. Ya ciddi de bir artı olur size. Ya bu seviyede kalın ama daha ilerisine gitmeyin yani.
Her meslek ya da zanaat ile uğraşan insanların birbirleri arasında mutlaka ortak özellikleri bulunur. Sizin üçünüzün var mı böyle ortak bir benzerliğiniz? Bu özellik şahsi hayatta da olabilir, merak ettim. Sefa Efecan.
Uyumuyoruz.
Evet. Uyumamak. Uyumayı bir ortak özellik. Kahveyi yani ben çünkü kendi şahsımı severim. Muhtemelen o da bir ortak özelliktir.
Yani bir yazılımcı profili var ama yazılımcı olduğumuz için mi oyuz, o olduğumuz için mi yazılımcıyız onu bilmiyorum.
Ya bazen kişilik karmaşası yaşıyoruz gerçekten. Aslında gerçekten benim karakterim uyan meslek bu diye ben kendimi çok sorguladım oldu. İşte yani ben ne yapıyorum dediğim zamanlar da çok oldu. Ya ciddi ciddi bu mesleği bırakmak istiyorum artık dediğim zamanlar da oldu ki eşim buna en büyük şahitti yani.
Ama ben daha önce İki defa sanırım bu kararı verdim. Hani artık yazılım yapmayacağım diye gittim, oturdum.
Yazılım yapmadım. O yarım saat sürüyor. Yarım saat sonra dur yazdım. Şuradan diyorum kral yazmam lazım, şunu çekmem lazım.
Olur mu abi? Uzandım koltuğa, açtım işte. Rüyamını açtım falan diye ama olmadı yani.
Olmadı. Eren Smash, bu arada sizin yeni yaptığınız yer ofisiniz sanırsam değil mi?
Evet, ofisimizde mutfak dediğimiz yer. Yazılım burada yapılıyor. Tabii.
Mutfak da çok ilginç bir tarif değil mi yazılım için? Son dönem çok kullandıkları için söylüyorum.
Ama mutfak ya. Yani her zaman mutfak. Yani. Burada oluyor yani. Her şey burada oluyor.
Kitchen.
Evet. Ne yapacaklar o zaman? Evlenmesinler yazılım.
Yok, evlensinler. Yani evlilik sadece mesleğinizde kıyaslayabileceğiniz bir şey değil evlilik kararı var. Bunun birçok fonksiyonu var. O fonksiyonları eğer tamamladıysanız gerçekten kendinize layık görüyorsunuz, evlenebilirsiniz yani.
Eren Smeş'in Alps'te yazılımcıymış. O yüzden seviyorum sizlerin kafasını diyorum. Biz de seviyoruz kafamızı.
Teşekkür ederim. Bazen yalnız kalsanız da anlaşılmaz da olsanız güzel bir kafası olur
gerçekten. Bu arada şey, yani ben gerçekten çok zor öğrenen bir insanım. Yani şimdi şey demeyeyim, yani gerçekten zor öğreniyorum. Yani kolay öğrenemiyorum hiçbir şeyi. Çünkü her şeyin bana anlatılması gerekiyor öğrenebilmem için. Veri tabanı şeyine, veri tabanının ne olduğunu, bak mantığı bırak, daha mantığa gelmedin. Veri tabanı denen şeyin ne olduğunu ben 2 senede öğrendim. 2 yılda. Yani kafa derken işte o öyle bir kafa.
Yani bu arada ben de mesela yazılım sektörüne girerse arkadaşlar görecek. Her kavramı her zaman kavrayamazsınız. Ben mesela hala hani yapıyoruz, proje geliştiriyoruz ama NoSQL'i çok fazla kavrayabildiğimi düşünmüyorum. Hani bu şeyden de kaynaklanabilir. Daha böyle SQL'den yıllar çalıştığımız, oradan geldiğimiz için böyle NoSQL'i, collection yapısını böyle çok kavrayabildiğimi daha düşünmüyorum. Yani yeni başlamış da olsam 1,5 sene oldu o yapıya geçeli. Ama hala öğrenmeye çalışıyorum yani.
Ben de anlayamıyorum. ID, belirli bir ID nasıl?
Ya bizim için ID auto-incrementtır. Ya otomatik artar, küçük diye gider. Bu tabii SQL'de çalışmanın da verdiği bir dezavantajdan kaynaklı bu arada. Yani collection orada biraz da farklı bir yapı var. Özellikle Mohamed tarafından.
Eren'in abisi bu arada eşiyle San Diego'ya gelmiş olmuş. Orada oyun stüdyosunda iş bulmuş.
Bence gayet güzel bir iş yapmış. Yani tezgah edesi kendisine. Bu arada son dönemde de oyun sektörü ciddi bir Türkiye'de hata kattı. Hatta şöyle söyleyeyim. Kaliteli insanlar da orada bu işi şu an koşturuyorlar. Ama bir süre sonra tabii mecburen Amerika'ya göç etmek zorunda kalıyorlar.
O da çok zor yani.
O stüdyo yapı, işte 3D modelleme tarzı tecrübelerden dolayı Amerika'ya gitmek zorunda kalıyorlar yani.
Oyun için öyle ama yazılım için gitmek iyi olur ama bilmiyorum, ben çok avantajını göremiyorum ya. Yani
avantajı maddi olarak var. Yani çok ciddi
var ama sonuçta şey, engeli yok yani. Ben buradan oturarak da Amerika iş yapabiliyorum sonuçta.
Evet, zaten önemli olan
var. Bu arada şu an Türkiye bu konuda çok avantajlı yani. Remote olarak uzaktan çalışabilirsiniz. Evet. Ciddi paralar. Şöyle bir şey. Mesela remote bir şirket sizin aylık maaşlı işe alacağı zaman dünyanın her tarafından işe başvuran yazılımcılar vardır. Türkiye'de yaşadığınız için bu kur farkından da ciddi bir fiyatta rekabet edebilirsiniz yani.
Evet, mesela düşünsen orada 10 bin dolar kazandığınızda burada nasıl bir böyle, orada çok kolay kazanmak yani.
Bu arada orada 10 bin dolara kimse kod yazmaz, onu söyleyeyim.
Yani. 2020'de Covid zamanı online yurt dışı çalışıyormuş abisi freelance olarak. Doğru olarak kazanıyormuş. İyi kazanıyormuş.
Şey, Amerika'da bir tane arkadaş vardı işte bundan 4-5 yıl önce şey dedi. Siz dedi ne kadar dedi. Ne kadar yapıyorsunuz? Mesela bir web sitesi işi gelse ne kadar yapıyorsun?
500 lira.
Osta benden.
Osta benden.
Ha, dedim yani işine göre. 1000 liradan tut. Karmaşık 10 bin lira, 20 bin liraya kadar normal kurmuş alternatif web sitesi yapamaz. O abi dedi siz deniyor musunuz? Niye? Dedi burada dedi 4000 dolar peşin. Ödemeyi peşin yapıyorum. 4000 dolara kurumsal tanıtım web sitesi yapıyorlar.
Yani bizim statik dediğimiz hiçbir işleri olmuyor. Vizyon, misyon tarzı yazıların yer aldığı bir siteden bahsediyoruz bu arada. Çok karmaşık bir yapı değil. Yani bir günde iki günde çiçek işe yapıyorlar.
Vizyon, misyon çok hoşuma gidiyor. Yani. Adamı soruyorsun yani ne yazacağım bunu? Bilmiyorum ki bakıyorsun ya sitelerden aldık gelmiyor.
Yani çok yani, pasta oluyor zaten genelde.
O kadar da bir yönde ne bileyim.
Siz de bakarsınız California eyaletini, Texas eyaletini ofisler açarsınız, sınırlıyor demiş herhalde.
Yapamayız şey, sağlık sistemi. Sağlık sistemi bir problem.
Biz SSK olmadan geçmiyorsun.
Evet. Şu an mesleğin verdiği bazı sıkıntılardan dolayı ufak ufak sağlık problemleri yaşıyoruz. Tedavi gördüğümüz noktalar var. Yani şunu da ben ciddi söyleyeyim, yurt dışından gelen arkadaşlarım da var. Bunu bir siyasi konuşma olarak algılamayız. Ciddi Türkiye sağlık sisteminde şu Covid süresine kadar çok iyiydi. Covid süresinde işte biraz doktorların fazla yüklenilmesi vesaire biraz aksamalar oldu ama yine düzelecekti. Yurt dışında sağlık gerçekten çok pahalı. Çünkü benim Almanya'da olup Türkiye'ye tedavi olmaya gelen arkadaşlarım vardı yani.
Benim için zaten mümkün değil. Yani ben kalp hastasıyım. Kalp krizi de yaşadım. Yani orada
yani çok zorlanabilirsin sanki bu
arada. Arada bir aküyle böyle şey yapıyorsun.
Ya biz burada sağlık noktasında biraz daha insani.
Hani orada öyle bir durum olduğunda şu ve hani o geri döndürmeyin dövmesi var ya. Ondan yapmak lazım.
O fotoğrafı benden çalmasın.
Eren o kontratlısını şakalıyor ama gitsin ya Amerika'ya, ben Long Beach'te voleybol oynayacağım. O yerleştikten sonra kendini düşüyor. E tabi o da mantıklı.
Yani tabii.
Fahri Fecan, onu da okuyayım hemen. Ama yine de Türkiye çok zor bir ülke. Her şeyin zor olur demiş.
Yani evet.
Ya bu şundan da kaynaklanıyor. Yani evet, zor bir ülkedeyiz. Tarihimizle de alakalı bir durum. Yani yüzyıllarca ciddi bir hakimiyet altına almışsınız dünyayı. E tabi bu devleti bir şekilde devam ettiriyoruz hala. Geçmişte işte şehit verdi, bir sürü insan bu iş için mücadele etti. Yani biraz aslında geçmişte yaptıklarımızın, yapılanların acıları çıkartmaya çalışıyorlar.
Ya orada da gerçekten konuşulacak çok şey var da. Ya abi böyle işte, yani ne yapalım, gücümüz yetmiyor, değiştirmiyor.
Ama vurulacağımız şeyler de var mesela. Biz hiçbir zaman hiçbir ülkeyi sömürmedik. Mesela İngilizlerin Hindistan'ı bu alanda sömürmesi gibi bir şey hiç dünyada hiçbir ülke yapmadı. Bu gurur duyacak bir şey bence. Yoksa herkes Türkçe konuşuyor çünkü.
Ama yine avantajları var şimdi. Şey yapabiliriz mesela.
Herkesle
yazılımcı olarak bizim avantajımız var. Yani başka bir şey belki yapamaz bunu ama freelance bizim çalışma durumumuz olduğu için yani doğru olarak iş yapabildiğimiz zaman
abi şey, evet yani fırsatlar da var bak tamamen her
şey şikayet
etmesi
gereken şey
yani fırsatlar var gereken bir internet bir bilgisayar mobil yapıyorsak ya çok güzel bir bilgisayar üstünde emülatör çalışacak ya da bir telefon
tamam
yani tamamen ihtiyacımız bu aslında
artı bir tane hat alın orada bir adres bilmeyin bir şekilde yani yolun
servisler var, var
orada bir ajansmış gibi çalışın alın yani iş alın
yapabilirsiniz yapanlar var bu arada Türkiye'de çok fazla var. Bakın bunu yapan insanlar seslerini çok fazla çıkarmazlar. Bu adamları göremezsiniz ama o adamlar yapıyordur bu işi yani. Ciddi de kazançları vardı.
Bu arada belki bir geliyor kalktı.
Yani neden şimdi sesini çıkarsın ki?
Anlarsın. Yani şey var zaten yani genelde forumlarda bu takılanlar falan da görür. Ya da başka sosyal medyalarda. Bir işten çok böyle şey olmaya başlaması. Amazon şu anda. İşte Amazon'a satış yapmak istemez misiniz? Amazon'da şöyle satış yapın. Evet. Yani bunlar bu haberler çıkmaya başladıysa zaten o satışçı patlamıştır. Ondan artık para kazanamaz ki.
Arkadaşlar hiç kimse hiç kötü olur. Para kazandığı süreç boyunca satmaz.
Evet, evet.
Ne zaman gerçek yani. Pik yapar, düşmeye başlar kazancı. Ondan sonra der ki işte ben böyle bir hizmet satıyorum. Zaten size tutar işte ben bundan bu kadar kazandım falan filan.
O da son vurgunudur bu arada yani.
O da size. Ondan sonra ya eğitim satar ya o tuğlu satar size bir şey yapar falan filan bir de öyle yapar.
Ara ara çıkıyor mu burada reklamları? Herkes çıkıyordu böyle son model aradan işte ben bunu nasıl kazandım biliyor musun falan. Saçma sapan reklamlar.
Ya şimdi ben diyelim ki çok büyük paralar kazanıyorum böyle ayda 10 milyon dolar 20 milyon dolar ki öyle şeyler iddia ediyorlar. Niye abi ben sana anlatayım?
Ya niye anlatsın yani işte. Aynı bu şekilde freelance olarak yurt dışına iş yapıp sessiz sedasız yürüyen arkadaşlar da var yani.
Çok değer var yani bir yazılımcının şu anda Türkiye'den dolar iş yapabileceği. Fiverr var, Upwork var.
WeWork Remote var, çok kaliteli
bir site. Onlar var. Remote.org diye bir tanesi, OK diye bir tanesi de var.
Bu arada Fiverr'a da bakın. Fiverr'da bu konuda iyidir yani. Upwork da iyidir.
Yani remote iş bulabiliriz, freelance iş yapabiliriz. Çok da iyi iş yapabiliriz. Ki hani biraz da yeni başlıyorsanız fiyattan da çok rahat kırabilirsiniz mesela. Adam 1000 dolar yaparım dediyse bu
işi. Sen 500 dolara yapsan yani ilk yer
yapmıyor. Adam 1000 dolar alacak ama
70 dolar yapar.
Yani
ama 1000 dolar işe de 70 dolar fiyat vermiyor. Tabii tabii. Kesinlikle ya alamazsınız
o işe. O da büyük bir hata. Yani
1000 dolarlık bir işe ben 150 verirsem orada yeni de başlıyorsan portfolyom yoksa 500'e kadar düşerim mesela yani.
Yani insan gücülerde kalsınlar pazar noktasında. 1000 dolarlık bir şeyde 100 dolara yaparım demeyin bu sefer müşteri tarafından bazı soru işaretleri olacak.
1000 dolarlık işi 100 dolara yapmayın zaten. Niye yapıyorsunuz?
750 dolara yapın.
Yani, bir de ne kadar küçük çıkararsanız o kadar yani karşı tarafın psikolojisini oynamak açısından diyorum. Mesela 1000 dolardan bir anda 200 dolara düşmeyin. 1000 dolardan 998 dolara düşün, 996 dolara düşün. Böyle düşerseniz yani o sıkı pazar.
Ya biraz naz yapsınlar pazarlık sırasında. Ya olmaz kurtarmıyor vesaire tarzı. Daha böyle medeni bir şekilde, bizim esnaf ağzı gibi değil de yurt dışında birbirine görüşürken.
Abi bana gelir bu ya, vallahi olmaz. Ama yani kırılabilir mesela yani çünkü Türkiye şartlarındayız ve o Türk parasıyla çok para yapıyor o para.
Ama işin nasıl çıkacağını bilmiyor ya karşı taraf, yani oradan güvenemeyebilir.
Ya çok kırarsa güvenemeyebilir ama sonuçta freelancer sitesine ilan verdiyse
Yani yapılması biraz göze almıştır aslında.
Zaman
yani.
Direkt yani yapmış bir şey yok ki. Zamanla kendine güvenebiliyorsa yani. Çünkü Upwork'ta diğer yerlerde yazıyor ki bana bu bir ay içinde lazım diyor. Zaten orada şey sistemi de var. O $1000 direkt onun cebine girmiyor. Yani aracılık kalıyor, Fiverr'da kalıyor mesela para. Ben o projeyi bitirip teslim ettiğim o süre içinde karşı tarafta bunu onayladığında tamam bana teslim etti diye o zaman para verim hesabıma geliyor.
Ama işte müşteri zaman da kaybedebilir, zaman da değerli. Sadece parayı geri alması onu zarar etmekten kurtarmıyor.
Ama freelancer aradığı için yani zaten bu riski alabilir ama ofisine bile koysa birini yani gene o adam da yapamayabilir onu yani. Freelancer'a bir bağlantısı yok onun. Yani şurada çalışıyorsa bile yani yarın ben kalktım gidiyorum yapamıyorum diyebilir yani.
Bu arada maaş vereceğim. İsterler senin gibi work remote diye bakabilirler. Orada firmaların tamamen maaşlı olarak yayınladığı işler
var. Aynı şekilde remote otel diye bir yer var. Linkler olmadı YouTube'dayken
yorumlara yazarız.
Bizim bir onun sitesi manyak güzel 10 TL'ye bile iş yaptırabiliyorsun demişler arkadaşlar. Açık bazen girmek için inceliyorum, hoşuma gidiyor.
Ama bir sektöre kalmayan yarısıdır yani zaten. 10 lira, bir onluk zaten isim sıkıntılı. Bir onluk. Yani ben şey olarak bakıyorum, yanlış anlamasınlar.
Kayıt için 20 lira bu arada.
20 lira mı olmuş? Kurdan dolayı artmıştır tabii. İlk çıktığında özellikle, şimdi nasıl bilmiyorum, bayağıdır bakmıyordum. İlk çıktığında 1 milyonculara benzetirdim. Ben bir onluk sitesi.
Abi enflasyon olan bir ülkede de onluk, bir onluk gibi böyle bir slogan var gibi bir domain almak. Öyle bir marka yapmak.
Çok riskli aslında. Bir onluk ama içeriye giriyorsunuz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 bin liralarında işler mesela fiyat verilebiliyor. Yani enteresan şeyler.
Bir arkadaş vardı. Her sene mail alıyordu. Mesela Mehmet soyadı 2002@gmail.com işte Mehmet soyadı 2003@gmail.com her sene her yıl değiştiğinde yeni mail alıyordu.
Her yıl bu değişiyordu işte. Ben müsaade isteyeyim. Polonya maçı var, onu izleyeceğim yurtta. Çok memnun oldum. Sizi takip ediyorum. Kendinize iyi bakın.
Biz de çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz.
Yine bekleriz. Biz buradayız. Sık sık. Biz de bilmiyoruz aynı günler ama sık sık buradayız.
Yani spontane oluyor.
Bu arada chat okunuyor mu yayında? Bilmiyoruz ama onu bize söylerseniz. Yani chat okunup biz öyle mi yapmamız gerekiyor? Yoksa biz kendimiz devam etmemiz mi gerekiyor?
Pahalılık bir durum.
Arada gördük dedim işte soruldu, şey oldu onları. İlgilendiğim bir
şimdi bu ilgi konusu nasıl olacak? Nasıl ilgileneceksiniz? Nasıl ilgileneceğiz?
Neyle?
İlgi bekleyen insanlar hayatımızdaki. Yani, benim de sözlerim var aslında.
Ben de sözlüyüm şu anda. Bilmiyorum biz bir şekilde hallediyoruz ya yani.
Yani şöyle.
Dengeyi kurmak lazım.
Ben dengeyi kurduğumu düşünüyorum artık bir yavaş. Benim de iki çocuğum var.
Ben dengeyi kurduğumu düşündüğüm anda dengeyi düşündüğümü düşünürken dengeyi hiçbir zaman kuramamış olduğunu anladım.
Bu da ilginç bir
şey. Çünkü karşındaki insanın...
Bu arada şöyle oluyor o denge meselesi de. Eşinizin de fedakarlık yapmasıyla dengeyi biraz kurabiliyorsunuz yani.
Ama o her işte olur ki yani adam manavsa... Öyle ne bileyim inşaatta çalışıyorsa ya da nalbursa bile aynı şey olabilir yani.
Ne yapıyor akşam gelip elmaları falan yanına
koyuyor. Yok akşam gelip değil de yani o tarz biri varsa karşısında.
Bu arada mesela vardiya süresi insanlar var fabrikalarda. Bunların hayatı da zor yani bir gün gündüz, bir gün gece, bir gün işte ne gece ne gece ne gündüz.
Ama bak ne bileyim mesela günde ya da haftada 3 gün, 3'er saat, 4'er saat insanlar ayırıyorlar. Kendilerine de vakit ayırıyorlar, biz kendimize de vakit ayırıyorlar.
Evet yani benim mesela hayata geçirmek istediğim bir sürü ciddi projelerim var. Özellikle tarım alanında. Ama yapabiliyor musun diye sor. Maalesef şu an çok mümkün olmuyor.
Ben 2 senedir biliyorum tarım projelerimi. Ondan öncesi var mı bilmiyorum.
Ve Samet yani şahit de ciddi güzel projeler de var içlerinde. Ondan öncesi de var da yani tarım projesi var yani ama ciddi güzel projeler inşallah.
Biraz yazılımcılara sor aslında evet. Yani. Ya yaptın işte beni bırak şeyi Nagor'u yaptın işte. Niye böyle daha kurcalıyorsun ki yani?
Yok olmaz.
Yani neden oraya bambaşka bir teknoloji koyuyorsun? İşte aşağı indiğinde böyle olsun, sağa geçsin, sola geçsin. Ne yapar işte ya duruyor adam menü, ana sayfa bilmem ne, vizyon, misyon zaten garanti orada.
Ya standart bir iş yap, teslim et tamam ya. Ya özellikle üçümüz genelinde çok bizde böyle olmuyor.
At Windows formu bırak işte.
Yani ama...
yani, tamam çok ileri gidecek bir projesi. Yani onda bile ya yani, MVP denilen bir şey var. Minimum Viable Product diye bir şey var. Yani minimum O site açılıyor mu? Açılıyor yani. Sen ona bir müşteri çekeceksin. Ne bileyim işte SaaS bir projeyse, software servis gibi bir şeyse, servisse. Yani ona bir müşteri lazım. Ya kimse yok. Siteme 5 kişi giriyor günde. O da eş dost gir bak diyorum benim sitem var filan. Buna bir sürü işte dili beğenmiyor, dili çeviriyor. Al bu ileride çok sorun olacak, bu dil çok yavaş diyor. Ne bileyim PHP iken mesela C++ da yazmaya başlıyor adam yani. Hani bir bekle, bir o 100 kişi girsin, sitem bir çöksün. Ondan sonra bir daha yazsın onu. Aa işte benim ne bileyim bir sayfamın
sıkısı. PHP çok yavaş şimdi ya.
Ya işte onu düşünüyor, optimizasyonu düşünüyor.
Ya hiç bir şey daha söyledin abi.
Öyle bir şey olmuş ya. Hayır
ya. Yani. Yavaş mı diyorsun?
Yok ya, o bir de normal dedi. Yani böyle kavram mı ortaya yapmış? Hani.
Ya adam öyle bir dedi çok. Niye bir yavaş mı diyorsun?
Yandan yandan bakıyorum, bir kuruldu arası.
Artık Kunal fanı çok var ya da Landing Page değil mi?
Landing Page çok var evet.
Sipariş edeceğim.
Landing Page, One Page anlamında.
Yok yani çalışmayan bir sayfa basitçesi yapıyorlar. Orada bir e-mail alanı oluyor ya da kayıt alanı oluyor. Aslında çalışan bir site yok. İlk aslında bu minimum MVP dediğim sistemde o sistem çalışıyor.
Ya bir görsel atıyor oraya boş durmasın. Şey yapsın diye yazan bir sistem.
Yani neyi yerdesin ön kayıt toplamak için daha
böyle. Nerede bu çok var? Neyi konuşuyoruz şu anda?
Yok şu an çok fazla kullanılmaya başladı. Landing Page onun için
bir şey. Sektörde çok fazla var şu an.
Genel olarak
da SPA, ya. SPA, application, SPA'da.
Abi gerek yok ki. Bir adam benim web sitem neden girer? E-mail adresime bakmaya girer. Neler yaptığıma bakmaya girer.
Yok şeyler için de kişisel siteler değil de. Mesela bir yaptığım bir getdoni vardı ya yapay zeka. Onun için mesela o yapay zekayı açmadan önce ya da işte o projeyi açmadan önce bir tane sayfa koyuyorlar. Asıl uygulama ortada yok. Yani var ama o an açık değil. Sadece hani şeyi gözlüyorlar. Yani durumun bir pazarı yani, yani
ilerleme var mı falan
filan. Yani ne kadar kişi kayıt olur, ne kadar kişi ulaşır.
Bu arada o anlamda web site noktasında özellikle frontend tarafında vizyon olmasına söylüyorum. Award.com diye bir site var. Böyle ödüllü web sitelerini ödüllerler orada. Böyle üstad derecesinde arkadaşlar vardır. Her web siteye ödül gönder ve ciddi frontend noktasında, özellikle JavaScript noktasında, Vanilla JS noktasında harikalar yaratan insanlar var. Arkadaşlar oraya bir baksınlar. Vizyonda çok geniş. İşte awards.com.
Awards. Kodla istersen.
AWWA Rize, Diyarbakır, Samsun.
Bu arada biz reklam falan almıyor. Güzel bir yol
hep. Gerçekten
benim. Sen o aşamaya geldin.
Ya ne reklamı Awards? Ne reklamı yapalım yani. Ben kendim takip ettiğim siteleri orada paylaşıyorum.
Yok işte artık çok hakkımız değil de vizyon, misyon artık kimse ilgilenmiyor.
Evet.
Çok eskisi gibi değil demiş.
Tabii ama genelde şey SEO için faydalı yani o sayfaları.
Aslında hızlı olması için tek sayfalık webler yapılıyor diye biliyorum.
Evet ama şey var mesela genelde arayan mesela firma ismi iletişim diye arıyor. O Google'da mesela iletişim sayfaları biraz daha...
Samet Landing Page'i geçtim tekrarcı arkadaşlar.
Geçmiyor sakın.
O, sakın yavaş falan değil. Vizyon misyon olacak o kadar.
Yavaş falan olmaz ya yani. Sunucu yavaş olay. Olur. PHP kodlayan adam bir hata yapar ondan yani hiçbir programlama yavaş değildir. Yavaşlık konusu bir çok
şey. Yavaşlık konusu
ona bir araya gelir. Öyle olur.
%10, %20'si kodlama ama tamamı network ve server.
Yani sorularla alakalı olabilir mesela.
O %10, %20'si işte yani.
Tablolar mesela çok başlangıçta küçük sıkıntı olmuyor. Sorgu atarken ama indeksleri belirlemezseniz tablo 5000-6000 veriye geldiğinde bir de ilişki de varsa başka tablolarda falan filan orada sıkıntı yaşanabiliyor. Çok geç açılıyor.
Dilin yavaş olabilmesi için çok spesifik alanlar var böyle yani. Yani çok çok büyük bir ziyaretçi olması lazım. Çok büyük bir istek olması lazım sayfaya gelen.
Yine orada trafikli yerde.
Yani trafikle alakalı bir de o sunucunun işleyebilme kapasitesiyle alakalı. Sunucu yani. Dil bu arada şey yapıyor tabii. Aradaki şeyi fark ettiriyor.
İşlemciyle alakalı.
Yani senkron bir yapı kullanmıyor.
Node.js'in çıkma mantetesi bu zaten. SQL'de sıra sıra alır işlemi. Node.js'de sunucudan hazır olan işlem olup işlemi dedi. O yüzden daha hızlı sorunlar döndürebiliyor.
Ya o yüzden dedim PHP. Öyle mi demiş yani? Ne alaka?
Laravel candır ama.
Ya bir de yani o kadar istek olsun siteye o kadar yüklensinler ki Yani çöksün ya. Yani bir çöksün ben onu baştan yazarım yani. Sihir'e de yazarım ben onu baştan.
Buraya.
Yeter ki çöksün.
Birisi gelmiş iş görüşmesine. Dedi ki hangi programlama dile biliyorsun? Dedi ki Laravel biliyorum.
Yani Laravel iyi misiniz?
Keşke bir
programlama dili olarak.
Keşke bir programlama dili çıkarttım. Şey, framework olmak.
Sen dedim keşke biliyorsun. Dedi bilmiyorum dedi keşke.
Ya ben onu anlayamıyorum yani. Bir dilin framework'ünü kullanıyorken o dilin çok ileri düzey olmasına gerek. Temel seviyede bilmeden nasıl...
Temel seviyede biliyorsun. Mesela Android Java yazan birisi Java'yı temel seviyede
bilmiyor yani.
Ya ama Android kısmı daha da karışık bir de. Yani, tamam şeyde mesela ben Django yazıyorum ya farklı mantığım ben
bilmiyorum. Burada Java'ya Android'de başlayan birisi için Java tarafı daha karışık. Hani Java'da başlarsan tamam Android karışık.
Yok, şöyle yani, Java'da başlarsan Android hap gibi gelir sana. Android tarafı.
Ya öyle tabii de şey kısmı, jargon kısmı biraz karışık yani. Bize şimdi hani Laravel diyor lan, PHP bilmiyorum diyor ya mesela adam. Ya da Django diyor, Python neymiş filan. Django'dan yazıyor Python'dan filan diyor.
Python
kim? Android'de de şey diyor yani, neyle yazıldı biliyor musun? Android Studio'ya yazıldı diyor. Yapma ya, evet, defteri o sandın.
Son dönemde bana da çok denk geldi. Android Studio'ya yazdım diye bir kavram var. Yani belki kalıtsal olarak doğru olmayı yani, mantık olarak yanlış. Yani ya Java ile yazabilirsin, şey, kod defteri yazabilirsin, ya da Python ile yazabilirsin.
Ama yani. Onu düzeltmeyelim çünkü oradan şeyi yakalıyorsun aslında, kalifikasyonu yakalıyorsun.
Yani. Evet, sen daha hızlı. Bak hiç görmese değil, sen dikkat edin buna.
VPN öneriniz var mı? Sefa Efecan demiş, ya da paralı mı olmalı yoksa free mi olmalı demiş.
Bu arada hepsi...
Yani ne için kullanacağına bağlı.
Bu arada hepsi log tutuyor, log tutmayan yok. Açın bizzat sözleşmelerini okuyun, free paralı fark etmez. Ancak devletlere vermiyorlar. Fakat herhangi bir problem oldu. Devlet resmi kanallardan bu firmalarla bağlantı kurarsa VPN noktasında sizin bütün log şifrelemenizi veriyor.
Hız için. Yani şimdi orada şöyle bir durum var. Bazı ülkelerde log prosedürleri yani yok bir şey, yasa da yok şey, anama falan o
taraflarda. O taraflarda var mesela, çünkü orada daha altına sonucu kuranlar var.
Geçen bu konuyu işte biraz böyle yani şey yaptık ama ben girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yanlış bilgiler, yani insanların birilerine zarar vereceği bilgileri konuşuruz.
Ya bu arada VPN'in hepsi kötü değil arkadaşlar. Yani VPN'i biz...
Bu arada Sefa şey yapıyor.
Kurumsal olarak da kullanıyoruz yani.
Şundan soruyor, ben onun sorusunu anladım. Yurt dışında bazı tool'ları kullanıyor. O tool'lara işte giriş yaparken bir şeyler var. O IP'lerin değişmemesi lazım falan. Hep aynı ülkeden girilmesi lazım gibi bazı durumlar var. O yüzden soruyor.
Ya, kurumlar kendi içinde de VPN kullanıyor zaten. İlla VPN kötü bir şey.
Yani onun için bir sunucu kiralayıp o VPN'i kendin kurman daha mantıklı. Hem IP değişmez.
Bu arada yasal yollardan, hani yasal olarak evinizde herhangi bir statik IP'ye sahip olmadan bir VPN kullanabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Tailscale diye. Linux sunucuları da kuruluyor. Onu YouTube kanalında altta yazarız linklerini. Tailscale'i tavsiye ederim. Telefonu da kurabiliyorsunuz. Hani buradan evde küçük bir sunucu kurarsınız. Bazı projelerinizde antrenman yapmak için. İşte gidersiniz dışarıda da bazen uzaktan çalışmak istersiniz. Ona istinaden bu tarz bir Tailscale programını kurabilirsiniz. Yani o statik IP paraları işte router alacağım, yönlendireceğim falan bu dertten kurtuluyorsunuz tamam mı?
Yani çalıştığın o şirketin şeyiyle aynı ülkede sunucu kiralayıp o şeyini bağlayabilirsin oraya. Ya da uzak masaüstü yapıp direkt o sunucuda da çalışabilirsin.
Bu arada uzak masaüstü de bir kapatıyor. Artık. Yani yasak artık yapar VPN'den.
Niye?
Çok şey noktasında ciddi teknikler geliştirdi. İşimden hackerlarda. Artık VPN üzerinden şirkete bağlantı yaptığında sadece kullanması gereken belli programların kullanımına izin veriyoruz. Ne database'e artık hiçbir şekilde artık müsaade etmiyoruz.
Yani biliyorsun falan remote port
şirketindeyse, lokaldeyse, bizim güvenlik alanımızdaysa, yani o büyük surların içindeyse RDP yapabiliyor ama büyük surların dışında özel tünelle gelecekse RDP yapamıyor. Sadece kullanması gereken uygulamaları kullanabiliyor.
Sefa bu yayını sevdi demiş Sefa Efecan.
Teşekkür ederiz. Bu arada evlenin yani. Sıkıntı değil ama dediğim gibi...
Çin çok geç. Bunu izleyecekler.
Ya ya şimdi
yazılım... Buradan sonra dönmez, uğraşmayın.
Ya birbirinize eziyet etmeyin diye diyorum çünkü yaşamın...
Ya şimdi iyi tecrübeler kötü tecrübeler oluyor hayatta. Yani aynı evliliğin içinde de iyi kötü tecrübeler vardır ama bu evli kişi sadece dediğimiz yazılım için %10-15'i ama siz bunu hayatın geneline bir sorun edecek şekilde yapmayın. Zaman zaman bizde de yaptığı gibi. Mümkün olduğunca dengeyi kurmaya çalışın.
Evet, arkadaşlar fedakarlık. Denge çok önemli.
Ben son bir soru daha sorayım o zaman kafamdan şu anda geldi. İlk din, hangi dille başladınız? Hangi dile geçtiniz ikinci olarak? Neden?
Ben Java ile başladım. C++'da başlamadım. Onu söyleyeyim. Ben direkt Java ile başladım. Yani uzun yıllardır bir 16 sene yaklaştı Java ile hep hal oldum. Ama son 2 senedir mobil tarafta Kotlin diliyle uğraşıyorum. Diğer tarafta da Python ve bir sürü modül ile uygulamalar geliştiriyorum.
Ben klasik ASP ile başladım. Sonra tabii klasik ASP Microsoft desteğini bıraktı. Bırakınca da mecbur PHP'ye geçtim. Daha sürekli güncellenen bir dil olarak. Ondan sonra da iş nereden gelirse o dile geçtim. Yani para nerede ben orada.
Ben C ile başladım. C++'a çok kısa sürede geçtim. Yani C'den iyice birkaç iş yaptım. Daha sonra da HTML, PHP'ye geçtim. Ben HTML'e geçtim aslında. Onu da bir dil olarak sayarsak çok mucizevi gelmişti bana ya. Böyle bir şey görüyorum ya. Ekranda koyduğum zaman bir şey görünüyor ya.
Değil mi? C'den ulaşan adam için o muazzam bir şey geldi.
Ben kara ekrandan çıktım, yazılardan çıktım. Bir şeyler görüyorum ekranda falan. Ondan sonra PHP'ye geçtim işte. O da daha çok şey üstüne yani ben bu masaüstü dediğimiz uygulamaları sevemedim yani o zamanlar.
Sen şeyi...
Bunlar uygulamaların da çok haberim yoktu.
DOS'tan bu ekranlara geçen
şeyin... Yani bir üç sene ben direkt geçiş yaptım oraya. Bilmiyorum belki o zaman mesela şey olsa mobil olsa ben mobile de geçebilirdim. Yani var tabii ya şimdi...
Ya o zamanlar Windows C'den falan vardı karın ağrısı. Yani... İyi geçmemiştim hoştan ya. Öyle bir tecrübeye hayatımız ihtiyaç yok.
Ya benim yani. De şeyden kaynaklı. Şimdi C, aslında ben C'de giderdim büyük bir ihtimalle de. O zaman bilgisayar yoktu. Yani evde vardı bir tane de biz üç kardeşiz. Üçüncü sıraya oturuyoruz o zaman. Ne zaman sıra gelecek? Ondan sonra internet kafeye gidiyordum. İnternet kafeye deep freeze denen şeyler var.
Zaten.
Ya sabah oturuyorum 4 saatte zaten Visual Studio oynuyor yani Visual Studio Code'u
zaten yok. İnternet hızı zaten rezalet.
Yani kaç param var benim de kaç saat oynayacağım ben o daha yaşım kaç yani 8. sınıftayım, 9. sınıftayım. Akşam iniyordu 3-4 saat ben C yazıyordum, kod yazıyordum. Kapatıyorum akşam gidiyorum sabah aynı şey bir daha iniyor yani 4 saat bir daha iniyor. Dedik ya bunun kolaylığı var mı illa ki ya PHP varmış işte hemen çıktık kuruyorum filan çok değişik bir teknolojiydi bana
yani. Ben de internet kafelerde çok şey diyordum ya hocam biz çıkacağız sen nasılacak mısın ya kapatıyorlar artık
ya. Sen kapat ya ben yardım buradayım.
Bu arada ben de bir dönem çalıştım gençken küçüktüm bir internet kafede. Bir sene falan işlettim. Ciddi böyle enteresan şeylerle karşılaşıyorduk internet kafelerde. Ya artık ben eve gideceğim adam hala orada yani kapat üstüne geçse kitle kapıyı direkt.
Benim notebook'um yoktu. İlk mesela kasa bilgisayarı aldım. Yani sonra notebook lazım oldu işte. Çünkü dışarıda iş yapmam gerekiyor. En son harbiden kaçınılmaz bir şekilde dışarıda iş yapmam gerekti. Tüm kasayı söktüm. Herkes notebook'la geliyor oraya çalışıyor. Ben koca kasaya monitörle falan koltuğumun altında.
Bu arada ben hala öyle insanlarla karşılaşıyorum. iMac
dediğine. O da oldu zaten.
Yok iMac koca iMac'i bir gün bir grafiker İstanbul'dan geldi bir iş yapacak. Eski çok eski firmamda. İyi de bir grafik geldi. Ben hani beklersin eline MacBook'ta falan gelir bakar. Adam bildiğin şöyle kocaman iMac klavye söküp gelmiş İstanbul'dan.
O imkandan. Benimki imkansız.
İşte aradaki farkları.
Ya çok zorunda kalsam ben bunu satıp araba alıp dönerim evine. Uzak bir yer bulsa.
Şu an gerçekten öyle ama.
Ya şu an zaten bu yani. O zaman bu akşam bitti yani, galiba.
Bitirelim.
Teşekkür ederiz izlediğiniz için.
Samet'in ilk ofisini hatırlıyorum. Şu an kameranın çektiği olan kadar bir ofisti. Vay be.
Bunun yarısıydı.
Evine geçti oradasında.
Beyazıt'ta yarısıydı yani. 7 metrekare falandı ve 3 kişi çalışıyorduk orada.
7 metrekare?
Evet 7 metrekare.
Biz bayağı yüz o zaman.
Sen ilk oraya kişiyiz. Hatta gelmiştin. Hatırlıyorum. O günleri.
Ama sonra. Evine geçti geliyor mu bilemezim. Kadıköy'ün göbeğine.
Evet.
geçti.
1,5 saniye gibi bir sürede. Ve orada gerçekten 7 metrekare yerde çok güzel çalışıyorduk, iyi çalışıyorduk yani. O çalışmayla da zaten hızlı bir şekilde yer değiştirmeye başladık.
Ama işte başka yapılabilecek bir şey yok çalışmak zorundasın.
7 metrekare, 15 metrekare çalışmak
zorunda. Bu arada yani 7 metrekare çalışamıyoruz 7 metrekarede. Gidiyoruz eve, evde çalışıyoruz. Ofis orada duruyor, biz gidiyoruz eve, evde çalışıyoruz.
Yani klavyeyle yazarken kollar dirseklerin birbirine çarpıyor.
3 kişiyiz ve 3 kişi orada uyuyoruz. O 7 metrekare ofisin içinde uyuyakalıyoruz yani.
Şimdi burada biz gidiyoruz oraya, sallıyoruz, çıkıyoruz balkona, manzarayı seyrediyoruz, çay içiyoruz.
Alta iniyor, çayın ilerine yukarı çıkıyorum balkona. Manzara olmamada.
Önce mecbur çalışacaksın yani.
Bu söylediğim gerçekten yani çok yazılımın yani hiç para yapmadığı dönemlerde biz İnanmıyorduk yani. Diyorduk ki yazılım Türkiye'de gelişecek, hak ettiği yeri bulacak diyorduk.
Sadece şöyle bir 10 sene sonrasına, yani doğduğumdan 10 sene sonrasına doğmak isterdim. Çünkü çok sancılarını yaşadık, gerçekten çok sancılarını yaşadık. Ekipman olarak, yazılım kültürü olarak, eğitim, kitap, kaynak, herhangi bir şey diyebilirsiniz. İnsanları anlatamıyorsa zaten dayı gelmiş hayatında bilgisayar görmüş, adam ekranı bu ne diyor, televizyon mu diyor, böyle şeylerle karşılaştık yani. Gösteriyor mu diyor işte TRT1'i diyor, gece 11'de kapanıyor mu diyor. Yani böyle şeylerle mücadele ettik. Bir 10 sene sonra dolsaydık, dolsaydı muhtemelen biraz daha şey olurdu.
10 sene sonra dolsaydık bence bu işi yapmadık.
Ya büyük ihtimal ben bilmiyorum yani benim özel olarak biz aşırı bir şeyle ilgileniyoruz hobi olarak. Böyle ağacı yontmayı seviyoruz çünkü insanlar bazen o kadar bıktırıyor ki. Gidip bir şeylerden oyuncu çıkarmam gerekiyor.
Ama şimdi şey de var yani herkesin böyle çok ilgilendiği şeyle genelde bazıları ilgilenmez. Mesela yeni bir müzik grubu çıkar onu dinler. Ama böyle çok el ayağa düştü. Mesela yanından geçen biri dinliyor. Ben de öyle yapardım mesela. Dinlemem bir daha o şarkıyı yani çok kolay kolay. Yani büyük bir ihtimal 10 sene sonra da olsaydık yazılımda öyle bir şey olacaktı.
Ya biz de yanından gelip geçecektik.
Biz de şey yapmayacaktık yani. Bu
online video eğitimler indirecektik.
Teorik olarak okulda alacaktık eğitimimizi, sonra gidecektik online siteleri eğitimler hazırlayıp işte çizgi fiyat tekniğiyle çok güzel
sanatçı. Arkadaşlar bir tane karikatür var ya böyle bebek durun konuşmayı söktüm diyor, aynı öyle öğrendik.
Öyle deniyor mu?
Ya böyle şöyle söyleyeyim, dikenli telleri takıp böyle çeke çeke öğrendik yani böyle o kadar acı çektik ki. Yani bu acıyı nasıl anlatsam bitirin
ya bizim ama dönemimizde giren arkadaşlar izlerse, belki izliyorlardır da izlerse, aynı süreçlerden geçtiklerini ben biliyorum yani. Hani hatta var ya aynı şeyleri anla, ben de çıksam aynısını anlatayım.
Ya anladığım canlarını diyebilirler bu sefer.
Çok şanslı kişiler vardır bizim aramızda başlayıp her şeye başlayıp.
Ya var mı hakikaten çok
ya az kişiler. Şu anda yani burada bir Symbian geliştirmek için gördük. Yani o zaman Symbian vardı bizim hani şey zamanında.
Ya ben çok merak ettim. Symbian'ın
mobil işte neydi o compact için mesela kaçıncı yazılım geliştirdi?
Windows C'ye ilk yazdığımda hemen gittim Symbian'ın nasıl yazılıyor ona baktım.
Acaba Windows C'ye biz hani yani Java kullanıp yazıyorduk bazı uygulamaları ama yazacağız da terminal yok piyasada yani.
Yok.
Terminal yok.
Şimdi ihtiyaç yok. Orada terminal var yani.
Yani yatıyor içeride ama. Android yazacaksak, yani şurada ikimizin Android'i var zaten. iPhone yazacaksak iPhone var.
Ya şu an imkan da var ciddi manada arkadaşlar bunları
hiç değerlendirsinler. Şey yoksa, var yani.
Özel genç arkadaşlar değerlendirsinler. Bakın tekrar söylüyorum, yurt dışına iş yapın. İhracat sadece domates, elma satmakta olmuyor yurt dışına. Aynı zamanda buradan siz yurt dışına iş yaptığınızda da ihracat gerçekleştiriyorsunuz yani.
Tabii, hizmet ihracatı.
Kendin iyi bir oyun var, onun gibiydi. Lavaboya gitmeye gidiyor, çalışıyoruz.
Kendin ha?
Bir de biz resmen bir ligi ulaşmak için DNA kullanıyorduk. Yok, evet. Neden yok ki dedi.
Evet evet. Var taksimde DNA çok gidiyorum.
Çok. O da sakıncalı yani. Kitap alıyorsun eve gidene kadar versiyonu geçiyordu yani. Tam o zaman yazılım versiyonları da
koyuyorsun. Abi yok ki zaten aradığın şey.
Kitapta yok zaten.
İçinde hangi konuda onu da forumlara soruyorsun. Şu kitabı al diyor. Sana gidiyorsun. Eğer yoksa zaten var ya. Ya da adamın yaptığı şekilde yapmamışsan. Sen farklı yapmışsan zaten yok.
Ya şöyle düşünün. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ben pro yazılım yazmak istiyorum ama nasıl yapmalıyım düşünüyorsunuz. Yani şimdi ne yaparsın mesela yeni başlarında? En kötü gider YouTube'da birkaç eğitim izlersin. Bir fikir sahibi olur. En azından nereden yürüyeceğim yürü. O zaman YouTube'da yok. Böyle oturup durduğunuzu düşünün yani.
Arkadaşlar o dönemki forumların sahipleri yani birçoğu aklında şey, bir gün inşallah onların hepsini böyle şey yaparız. Yani zikrederiz isimlerini. Gerçekten çok güzel bir şeye katkı sağladılar. O dönemki mesela bazı sitelerin adminleri tek tek yardımcı oluyorlardı. Mesela vb.net, .net forumlarıyla alakalı
vardı yani.
Türkiye'de. Orada birisi vardı mesela, bana çok yardımcı olmuştu. Yani hep zaten şaşırırdım o dönem. Yani bu adam benimle niye bu kadar ilgileniyor, niye bu kadar uğraşıyor?
O zaman bir de tam şeyin geçişiydi. Açık kaynak mı, kapalı kaynak mı yani? Böyle ben neden vereyim kolum diyenler
yani
de
böyle aynen,
tam bölünmüşlük vardı yani. Ya tamam ya açık kaynakçı ya da tam şeyci böyle. Hayatta göstermem yani, bakacağım evet, yani falan filan. Ortası yoktu o zaman yani.
Ya ekranın bizim monitörü sıralarını hatırlıyorum yani, kodu göstermem için.
Şey vardır yeni başlayanlarda, arkadaşlar kodunuzdan utanmayın yazdığınız
kodlar. Kesinlikle kodundan utanmasınlar.
Hep böyle ben kodumu nasıl şifrelerim falan çok geliyor böyle sorular.
Ya muhtemelen bizim ilk, benim ilk yazdığım Java kodunu başlayın şu an müthiş bir özgüveniniz olur. Kendinizle alakalı gerçekten yani.
Ben mesela ilk web sitesi yaptım bir tanıdığıma. Abi nerede JavaScript ne bulsam koydum. Ekranda kar yağıyor, külahlı bir adam çıkıyor, öyle yapıyor falan. Abi ne varsa ama ne varsa koyuyordum ortaya.
Bu arada arkadaşlar ilk ben Java'ya başladığımda o zaman Android 1.6, 2 yeni çıkıyordu. Hatta bizim ileride İstanbul'dan bir bağlantıyla bir tablet almış. Android 1.6 sürümünde. Yani markası bir şeyin içinden gelmiş belli konteynerin ama nasıl olur, nasıl almış, sadece kitap okumaya yarıyordu bu arada. Başka hiçbir şey yaramıyordu. Ben birinci sayfa, birinci activity'den ikinci activity'ye geçmek için tam bir hafta uğraştım. Bu buton vasıtasıyla. O yüzden kodunuzdan falan utanmayın, geç de algılayabiliriz. Bu da bir problem değil. Yani bu sizin aptal ya da salak olduğunuzu göstermez. Ama azminiz işte sizin gerçekten bu işi yapamayacağınızı gösterir.
Ya bir de şey de var yani, şifrelenenler de genelde yani tam utanmasın kodundan da şey yapıyor hani, ben satayım kodumu ama başkası kullanmasın, ben bundan para kazanayım filan. Sen o kodu veriyorsan istediğin kadar şifrele, en sonunda bir onu çözecek.
Ya zaten şey yani, kodunuz eğer siz yazdıysanız gerçekten, bakın copy paste demiyorum, sonradan çok geliyor çünkü. Gerçekten siz yazdıysanız bırakın alsın, çünkü her şey buradadır.
Evet. Ya kaynağı sizsiniz. Ne projeniz çalındı diye çok bir şey yok. Hakkınızı arayın ama çok da şey yapmayın. Kaynak sizde. Yani siz üretensiniz. O adam hep çalan, hep kopyalayan.
Hayatını öyle geçirmiş adam yani. Hiçbir şeye kaynak sağlayamamış. Hiçbir şey üretememiş.
Ya bir de öyle bir şey var ki yani, mesela WordPress var. WordPress'in kendi şirketi zaten WordPress.com olarak satış yapıyor. Bundan para kazanıyor. Açık kaynak yani, kodu ortada çalınma falan değil, adamlar paylaşmış koymuş yani. Yani milyonlarca bedava teması var, bedava eklentisi var yani, oraya WordPress.com'a yine de para verip de bunu kullanıyorlar. Hı. Yani çünkü bunun arkasındaki servis önemli, hizmet önemli yani, kodunu bırak ver yani, verme ya da ama alındı diye de şey yapma yani, işi bırakma. WordPress.com VP host muydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir sürü hosting firması var yani WordPress'ten para kazanan. Yani sadece şey değil yani, kod bitti, para bitti falan değil yani. Yani bunun ve açık kaynak dünyasında çok moda bir şey bu mesela.
Kesinlikle.
Altyapıyı veriyor, sistemi veriyor. Ama sen bunu istersen işte bizim hostumuzda bir şey olarak kullanabilirsin. İşte biz buna bakımını yapıyoruz otomatik, güncellemesini yapıyoruz.
Ya, free sistem sadece orada değil yani. Free alıyorsun, default'unda çok fazla bir seçeneğin yok ama işte şeyleri plugin'leri aktif ettikçe para ödüyorsun.
Yani artık zaten kodu şifreli mi satayım diyerek çok para kazanılacak dönemde değiliz yani.
Kodu genelde şeyden şifrelemek istiyorlar, hani görünmesin istiyorlar, o yaptıkları hatalar anlaşılmasın.
Ya bu arada hata bu, benim yani yazdığım kodlarda hala hata var. Yazılımcının %80'i hata yapamaktır arkadaşlar, yani debug edeceksin. Her şeyi düşünemezsiniz, her şeyi kurgulayamazsınız. Yani hayatında bilgisayara dokunmamış adamın gelip sizin yazdığınız, aylarca çalışma üzerinde yazdığınız programı yer, nasıl yerde bir eder, ben şahit oldum. Yani bunlar kötü şeyler de, siz eksik ediyoruz. Her insandan alabileceğiniz bir şey mutlaka vardır yani.
Clean yazın, temiz yazın. Yani gerisi çok önemli bir hata.
Şeylere dikkat edin, açıklamalara dikkat edin. Yazdığınız kodun kısa da olsa bir açıklamasını yapın, buna çok dikkat
edin. Ben komutan çok yazıyorum şeyde yaptığım zaman ama mesela sonradan değiştiriyorum ya. Mesela kodda değişiklikler oluyor ama comment line'lerde değiştirmem gerekiyor. Ama o anda o bug'ı çözerken falan filan...
O eski comment line kalıyor.
Geçen bir girdim şeye, bir tane projeye, baktım comment line yazıyor ama altında...
Kod var hala
diyorum ki hadi be, yani ben...
Tabii kodları bize yaparken comment line'ı lütfen değiştirin yani.
Başkası yapmış olsa...
Başkası için önemli aslında yani, sen onu... Birine devredeceksen o kodu ya da açıklayarak yayınlayacaksın.
Tabii ki çok önemli.
Yani millet için de önemli. Milleti de geçtim. Benim için de çok önemli. Yani ben kendi yazdığım kodu bir ay sonra hatırlamıyorum. Yani o stresli mesela, yarın toplantı vardır. Yani acele yazmışımdır, o ilişkili koymuşumdur. Bir ay sonra hatırlamıyorum ben onu.
En son bizim. Tekrar dönüm projeye.
Yani
projeyi son olan yazıyor.
Genel olarak incelerken yorum satırlarınızda araları serpiştirin.
Abi kodu iki kere değiştiriyorsun, komutanı değiştiriyorsun, üç değiştiriyorsun, dört, ama ondan sonra artık daha...
Ya bununla uğraşacağım falan.
Abi komutanı...
Var ya, dokümantasyon hazırlamaya da alışkın. Yani çok basit bir, nasıl desem, basit bir uygulama, iki ile ikiyi toplayan bir uygulama daha yazmış olsanız onun bile dokümantasyon hazırlayın. Bunlar
yalnız değil. Dokümantasyon çok ayrı bir süreç. Yani bunu yazılım sürecinin içinde gelirmeye çalışanlar var. Bildiğiniz bir yazılım sürecine kadarsa onun dokümantasyon süreci de aşağı yukarı... O kadar.
Bu arada dokümantaj en son yazılmaz. Yazılım süreçleri içinde steplerin vardı. O step tamamlanınca o stepin dokümanını oluşturursun. En son o dokümantasyondan birleştirilir yani.
En ama kötü ayrı baştır yani.
Ayrı bir iş.
Yorum satırlarını zaten dokümantasyon çeviren, kodların içine alıp dokümantasyon çeviren tool'lar var. En kötü onları kullanın yani.
Şey mi? JavaScript mi?
Hı?
JavaScript mi?
Yok yani, genel olarak böyle bazı araçlar var şu an.
JavaScript, evken baktım geçen de her şeyin bir paketi var. Onlar dedim.
Yeni komut satırından kullanılıyor. Bir tool yani JavaScript'te de yazılmış olabilir. Bir komut veriliyor, klasör veriliyor. Bu klasör içindeki kodları alıp onları bir dokümantasyona çeviriyor. Belli formatta yazılmış.
Gayet güzel bir şey. Mantıklı bir iş.
Şu programlama paradigma.
DocuScript diye geçiyorlar aslında.
Programlama paradigmalarını konuşalım belki.
Olur.
Çok yanlış bilinen şeyler var.
Yanlış öğretilen şeyler de var bu arada.
Evet. Yani.
Kendimize ait kod arşivimiz var mı? Oluyor mu sizde?
Yani,
Efecan.
Bende şöyle bir durum var. Genelde büyük kurumsal firmalar çalıştığım için çok fazla kitap tarzı yerde yayınlayamıyorum. Çünkü biz işe giderken bize bir sözleşme, gizlilik sözleşmesini imzalatıyorlar. Denemelerimiz var. Adreslerini de ben veririm yani, sıkıntı yok.
Benim modül olarak ben tutmuyorum. Çünkü her projenin modülü baştan yazılması gerektiğine inanıyorum. Ama fonksiyonlarım var, klaslarım var kendi.
Yani bu arada benim de tekstlerim vardı yani. Mesela ilgili fonksiyon teksti oraya kopyalayıp açtığınızda böyle Java ile ilgili satır, yani yüzlerce tekstler dosyası görürsünüz ama hepsi bir iştir onun yani. Yıllarca biriktirdiğimiz bir yapıdır o.
Benim kitap var. Biraz güncellemem lazım, o güncellemem lazım.
Ya bir kitap şöyle bir şey, kendimiz özel projemizi şu an iş yolundan yapamadığımız için çok fazla o tarafa da bir kod çıkartamıyorum.
Şimdi müşterinin projesini de atamazsınız.
yani özel bir çalışma, dediğim gibi tarım alanında özel bir çalışma yapmak istiyorum. Ama o tarz çalışmalara başlarsam zaten kitabı aktif kullanacağım. Benim versiyonlama noktası ne, o kod paylaşımı noktasında.
Ya şey var ya, mesela bazı sektörde şöyle bir sıkıntı var. Şeye sonra girelim ya da ona. Bu kodları lisanslamak isteyen müşteriler oluyor. Notere falan götürüp tasdik ettirenler var hani kodların çıktısına.
Evet, A4'ü alıyorsunuz çıktığı bildiğiniz kodlarınız yazıyor orada. Ona gidip noterde sayfalar tasdik ediyor. Bir büyük proje ise yüzlerce.
Ya bakın bunun yani. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Söyle boşu boşuna bunu yaptırmayın.
Kodu nasıl tasdik ettiriyor?
Ya, gözden onu da gördüm.
Noter düşermiyor, yapıyor onu.
Abi noter parasına bakar. Sonuçta bir mevzuatsal bir durum var orada. Yapabilir mi? Mevzuatsal olarak yapabilir ama hiçbir bağlayıcılığı yok bu arada, onu söyleyeyim.
Ya, ne yapabilir ki mesela orada şu an bir aydınlanma yaşadım ben.
Sadece o gidiyor, işaret etsin diye kodları tasdik ediyor.
Beşeri kaseti tutuyorlar. Yani şey kasaları.
İnsanlar.
Bir şey yaşadım şu anda. Şok uğradım.
Ne paraları da
ya, peki ne işe yarayabilir?
Hiçbir
işe
yarayabilir. Ya adam işte kendi...
Benim kodumu birisi alırsa diyor, ben noterde tasdikli bu. Giderim karşılaştırırım iki kodu.
Tam sen de orada print kullandın, sarayın kullandın, ne yapacaksın?
Vardı yani yazılım dediğim gibi noterlerin bir durumu yok. Yani print
sen benim derleyicimi kullanıyorsun, sen benim...
Şimdi bak, bunu adam biliyor ya sana. Adama bir türlü ikna edemiyorsun. Ve diyor ki, yani düşünüyor ki bu sefer, eğer ben hani onun lisansı attırmazsam noterde, ben çalacağım onun kodunu, o yüzden yapıyorum.
Bu şey değil, fikri mülkiyet hakkıyla ilgili durumdan bahsetmiyoruz. O çok ayrı, patent noktasında şey. Tamamen yazdığınız kodu A4'e çıktı alıp,
Mesela hangi dille yazıyor? Bazı dillerin mesela bazı frameworkların şeyleri var. Benim free versiyonunu kullanıyorsan diyor mesela. Bağlayıcı açmak zorundasın diyor yani. Öyle açık kaynak lisansları var.
Tabii. Bu arada bağlayıcı lisansı yok derken noter şeyinin tabii ki bağlayıcılığı var. Ama onunla şeyi garanti altına alamazsın projenin çalınmasını.
Ya mahkemede bakarlar, tam noteri tasdik etmişsin derler.
Ya değiştirirsin.
Sen birbirini yazdın, ismini değiştir yani. Bu kadar.
Ya sen bir çıkartırsın, o dille ilgili zaten bu dil komünite olarak geliştiriliyor dersin, diller böyledir, katkı sağlayabilirsin.
Ya kaydolu, kayıt ol diye değiştirirsin. Bir sürü değiştirebileceğin yer var, fonksiyonların isimlerini değiştirirsin.
Ya bir harf eksik yazarsın o butonla ilgili, ne bileyim yani, bir sürü ne yaparsın. Onda ikon yoktur, sen kendine ikona atarsın
butonu. Fonksiyonların isimlerini tek seferde değiştirirsin yani, hem kullandığın yerlerde hem kullandığın
yerlerde. Onun bağlayıcılığı yok, muhtemelen yani bunu yaşayan
bir insan var. Ya bu işine masraf etmiyor.
Öyle bir varsa deneyimlerimizi almazsın bekliyoruz
yayınımızı. Ben işte, ben iki tane proje
ödedim. Projesini noter ettirelim.
Ha, proje işte gittik, onları noterde tasdik ettirdik bütün sayfanın. Bir de sinyal koyduk ayrıca.
Ama o yani o müşteri isteğinden kaynaklı.
Müşteri istiyor işte yani.
Tam müşteri istiyor.
Eğer sen müşteriye bunu dersen ki, ben bunu gördüm ikisinde de. Dersen ki eğer, bak sözleşmenin noter tasdiği ayrı, o zaten gerekli bir şey, mutlaka yapılması gereken bir şey. Ama kodların lisanslandığını düşünerek notere gidip tek tek sayfaları tasdik ettirmek, bu çok boş bir iş. Yani bunu sizden isteyen birisine bunu dinletin, yaptırmasın, boşu boşuna para vermesin
yani. Yani hiç böyle kafalar duyacağım gelmez bu neler duydum ama.
Eğer dersen ki, bak abi hani bu senin projenin çalınmasını engellemez, adam alır değiştirir bir şeylerini falan filan zannediyor ki sen onu sen dağıtacaksın bir yere. Bu sefer de ne diyorsun, tamam git yaptıralım.
Ya kodu yazan sensen zaten yani, öyle bir şey geçmiyor. Projeyi sen yapmışsın zaten.
Ya deneyim şeyi yani projenizi.
Bu arada gerçekten
zırlar. Ya proje kolay kolay yani çalma zannetmiyorum çünkü işleri başlarından.
Ya gerçekten bitsin de gitsin diye bakıyor yani çoğu yazılıcı. Yani şurada bir saat bir şey yapmadım.
Yazdırmışım, onu mu çalacağım
sana? Şimdi mesela ben kendi açımdan söyleyeyim. Bana çok gerçekten böyle unik, böyle çok sağlam projeler geldi. Ama o karşımdaki insanın inandığı kadar ben inanmıyorum ki ona. Niye alayım ki alayım böyle? Bir de benim kafam, ben zaten öyle bir vaktim olsa kendi kafamda projeler var. Onları
yapıyorum. Ve kodlan yani. Çok işletmesi önemli bence daha bu kısmı.
İşin etik boyutunu bir kenara bırakıyorum. Etik olarak zaten böyle bir şey kesinlikle. Ben mesela birine yaptığım bir projeyi 2 sene boyunca başka birine de yapmıyorum. Yani etiğe o kadar önem veriyorum yaparken. Ama etiği bir kenara koyarsam zaten benim kafamda kendi projeleri. Zamanım olsa zaten ben onlarla çalışırım.
Yani. Abi geçti biraz ya. Yani çok bir şey istemiyoruz öyle. Akşamda 2 saat, 1 saat vakit olsun da. Tabii bir şeyin hayatta geçirmek lazım.
Vakit yaşından çok Facebook üstünden gittik de. Yani bir sürü Facebook açık kaynak scriptleri var. Neredeyse hemen hemen aynı yani. Böyle derine girmezsek yüzeysel olarak aynı.
Aynı.
Ama bir Facebook daha yok mesela. Çıkmadı yani. İşletmesi önemli bunun yani. Kodu.
Piyada önemli.
Al ben sana kodu vereyim de.
Var ya. Facebook'tan önce Türkiye'de manyet okul arkadaşım var.
Onu hiç hatırlamıyorum ben ya. Birkaç kişi daha demişti
onu. Hatırladım.
Tutmadı. Ama Facebook geldi.
Ya bu arada. Yani işletme önemli. Hay neydi o? Netdoc mu vardı? Bir şeyler var.
Ama manyetinde ciddi reklam gücü vardı o kadar.
Ama yani demek ki yöntem
ama var. Şey, acaba yani, Facebook'ta ciddi bir sade arayüz de geldi yani. Öyle diğer arayüzler biraz da karmaşık kalıyor insan.
Bir şeyleri var. Yani.
Oyunları entegre edince, sınıf tabanlı eski, browser tabanlı oyunları entegre edince müthiş bir yol aldı yani.
Ama hala manyet %55 kullanılıyor Sefa Efecan.
Okul arkadaşım.
Yok sadece manyet.
Okul arkadaşım kapandı ya.
Her gün kullanmadık bir manyet e-mail mesela. Ben çok kullandım.
Benim de vardı manyet e-mail.
Ben de Ekolay vardı.
Bu arada mesela bir network problemi olduğunda biz hala internet test etmek için
manyete gidiyoruz.
Manyete gidiyoruz yani. O kadar aslında kullanmışsın ya.
Manyet hava
yani. Google değil manyet.
Hala var herhalde.
Facebook çıktı dedi ki ben sana bulacağım, akrabaları bulacağım dedi yani.
Bulacağım dedi,
sonra işte. Bulacağım ben sana dedi. Sonra dedi ki mesela daha ilerledikçe, ben seni yine arkadaşlarla bulacağım dedi mesela. Yani herkes buldu akrabaları artık aradıklarını. Ondan sonra adamın yeniliği bitirmesi.
Sonra oyunları yayınlayacak. Oyun başarılarını işte profilinde yayınlama falan vesaire bunlar. Bu arada bizim milletimizi çok çeken şeyler. Browser tabanlı işte okey tarzı oyunlar.
Ve şu anda da böyle çıtayı bildiğiniz arşa taşıdı. Meta geliyor. Gelebilirse ya.
Zikine oldu da okey.
Zaten bir tane kahvehane odası kurup bir okey alan oluşturabilirler bu arada.
Adamlar Oculus falan aldılar. Hani temellerini de attılar baştan. Açıkçası ben çok düşünmem. Biz de VR içindeyiz işin. Sanal gerçeklik içindeyiz.
Çok kolay şeyler
değil ama yani. İçindeyiz.
Bu yani Facebook için de çok kolay bir şey bu arada.
Yani evet, basit değil. Kullanılabilirlik açısından hala daha sorunlar, sıkıntılar var yani.
Yani mesela 5G diyorlar da şu an dünyanın en büyük problemi bence network, karasal network yani. Tam 5G geldiğinde de ne kadar stabil olacağını bakacağız.
Yavaş yavaş toparlayalım. İşler neden bitmiyor?
Vallahi benim işim hala bitmiyor yani. Ya şimdi açsam, benim mailime baksam yani bir 50-60 tane daha mail var. Yarın da bir 60 tane gelir, 120. Pazartesi 180 maille başlarız. Öğlene kadar mailleri okurum. İlgili sorulara cevap veririm. İlgili notlarımızı alırız. Geliştirmelerimizi yaparız. Yani böyle geçiyor. Bitmez o işler.
Ben bir de yazılımcıyım. Neden mail yazıyorum ben yani? Ne yapayım mail yazıp da kime ne yazacağım şimdi ben yani?
İçerik yazma işleri falan filan. Bunlar çok zor.
İçerik yazma
işleri zaten ne var? Mesela kod diyorsun, bitiriyorsun ya. Mesela 3-4 günde yapıyorsun. Pardon, bir ayda yapıyorsun. Bitiriyorsun. En son o içeriğe girmek var ya, işte o vizyonu istiyor.
Abi o benim için çok zor olmuştur yani.
Benim zamanım olsa 6 aya kadar uzatırım o içeriği.
Yani dediğim gibi anlatan görememişsin var da bu yapıyı bazen görebiliyorsun, orada hoş, iyi oluyor yani. Bu arada database'i görmüştüm var ya, görememişsin onu. Fonksiyonu çağırmıştım var yani. Şeyler eksperdiler. O seviyelerde artık.
Şey atacaksın ama istediğin yerinden başlatacaksın.
Yani işte araya reklam da sokayım. Hala içerikte zorlanan varsa getdoni.com oradan evet. Üretebilir içerik.
Doğan kodla istersen.
Getdoni. Getdoni.com.
Evet, bu Doğan'ın yaptığı bir yapay zeka uygulaması. Gidip orada makale yazdırabilirsiniz. Resim yaptın mı?
Resim yok ama ürün açıklaması, sosyal medya yazıları, Instagram, Twitter, Facebook, reklam yazıları, dijital reklam yazıları, onlar yapılabiliyor. Daha kademeler değil mi? 90'a yakın. En yakın bayiden reklamlar etmiştir.
3 aylık paketinizi almayı unutmayın.
Aa, süper, eline sağlık dostum. Teşekkürler.
Aa, Sefa bak, senin işine yarayabilir. Şey yapabilirsin, kullanabilirsin. Amazon'da
sizin title falan da var değil mi? Evet, yani ürün açıklaması, ürün başlığı, diğer şeyler için, siteler için de içerik, blog yazısı yazılabiliyor.
Biz veda edelim. Çünkü hepimizin evlere gitmesi
gerekiyor. Çoluk çocuk evde bekler.
Bizim için gerçekten şımarmak gibi bir şey. Yani biz zaten normalde vaktimiz yok yani. Ben çocuklarım.
Şu an yani belki uzun süredir kendimiz adına yaptığımız bir şey bu bizim için.
Hani iyice şımardılar demesinler bizim için.
Biraz bunlar da yoldan çıktı. Yeter bu kadar.
Artist mi olacağız?
Bu yaştan sonra.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Bunların aynıları bu arada YouTube'da da hep bütün olarak hep parçalarca izleyebileceksiniz.